Hocam ya, hocam. Hocam program başlamadan 3 yut atsana. Son bir yut atabilirim.
At hocam, at. Vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Evet, aynı şey yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım. Kim ben ne, kim ben ne? Vakti onu da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım.
Kendime de bakarım.
Tavuk kır derler bana.
Bakma sakın damarıma.
Ama bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri de evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Mısa, köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016 23. AKP'nin ilgili özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine binen olan özürlüleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için başlattık.
Halden gözümüz açılsa.
Şimdi halden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Evet. Öptüm.
Evet. Ama siz bekliyorsunuz.
Bas ya da.
Evet.
Evet. Çok güzel.
Evet.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz, onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra MapReach olarak neler yapabiliyoruz, MapReach dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Rabbit Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmalıyız.
Yani çok genel yapıları da çok
farklı.
Yok. Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Evet, evet. Tenefis engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında engelsiz.
Nasıl bir şey?
Hey mesaj yaz, uç nokta. Engin Yılmaz, 21.8. Bunun gibi. Engin Yılmaz, 21.8. Engin Yılmaz, 21.8. Süper.
Biz her hafta buradayız, 21'de yayındayız. İlgisi gibi müzik, her an paylaşmaya hazırız.
Thank you.
Evet, biz konuşalım.
Engelsiz Eşim Saatler'den herkese merhaba.
Evet, evet. İyi akşamlar diliyoruz herkese arkadaşlar.
15 Nisan 2015
ve 21.16 Çarşamba günü saat 21.16'da yine sizlerle birlikteyiz. Adem abi çok da iyi bir şey yaptı. Kayahan'la açtı programı.
Biz geçen hafta program yapmadık ya. Sanırım sonki programdan sonra Kayahan'ı kaybetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, evet.
Benim ameliyat olduğum gün kaybettim.
Evet.
Evet, tam Sevda'nın ameliyat olduğu gün kaybettik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz tekrar. Bugün çok güzel bir programımız olacak. Biraz sonra Murat'la beraber olacağız. Murat Gefeli ile beraber olacağız arkadaşlar. Murat'ı Skype'da teknik şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Onu halledebilirsek onunla birlikte olacağız. Bu arada biz size bir müzik verelim. Bu arada Murat'la bağlantımızı kurmaya çalışalım. Müziği yarıda kesebiliriz. Değil mi Adem abi? Böyle yapalım.
Tabii ki. Evet. O zaman bir parça dinleyelim. We don't need no thought control.
Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi Murat karşımızda. Şimdi ben ona yazacağım soruları yanıtmaya başlayabilirsin diye. Ve Murat da başlayacak bu şekilde. Umarım güzel bir röportajı yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Öncelikle Murat, hoş geldin diyorum. Nasılsın? Programımıza hoş geldin. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, söz bana geçtiğinden hoş bulduk diye ilk önce iyiyim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Gayet iyiyiz biz de. Şimdi bunu dedikten sonra ben sana tabii ki hemen şey yapayım. Hemen onu bildireyim. Sonraki klavye. Aha. Evet, şimdi.
Sen sordun mu?
Sordum.
Aynı sen dinleyeceğe de sordun.
Evet arkadaşlar, bu arada Murat'a ben de içsel nasılsın dedim. Şimdi onun cevabını verecek.
Sıra. Evet, Engin. İstersen şöyle yapalım. Son anda benim yanında olacak olan kişi değişikliği için Emre ile şu anda biz tam bir senkronize çalışma yapamadık. İstersen dinleyicileri benim birazcık sağır olduğum, hatta birazdan daha fazla ötesinde bir sağır olduğumu ve söylenenleri duymadığına dair herhangi bir şeyler söyleyerek durumu bir açıkla. Böylece sen birinci soruyu sormuşken ben gidip beşinci soruyu ya da sen dördüncü soruyu sormuşken gidip Brüksel'le anası yemekten nasıl kurtulur? Kurtulunur gibi sorulara yanıt vermeyeyim. O yüzden istersen kısa bir açıklama yapalım. Ondan sonra sen bana hemen senden soru numarasını yaz. Ben o soru numarasına yanıt vereyim.
Evet, gayet şu an dediğini şey yaptı. Şimdi ben de Murat'a
bilgi verdim.
Evet, bu konuda
bilgi verdim. Tamam, o zaman kaçtan başlıyoruz.
Evet,
şimdi hoş bulduk aşamasını geçtiğinize göre ikinci soruya geçiyoruz değil mi?
Doğru.
Evet, yazıyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Evet. Gönder. Şimdi evet'i herhalde almıştır. Şimdi cevaplayacak. İkinci sorumuz bu arada şuydu arkadaşlar.
Evet, ikinci soru.
Seni yan tanıyalım mı dedim ben.
İsmini zaten sanırım söylemişsindir.
Evet.
Daha ne anlatabilirim? 35 yaşındayım ya da 36 yaşındayım oluyor. Matematik lezzetten beri yani zayıf olduğu için tam olarak hesaplayamadım. Zaten sanırım hesaplamak da işimize gelmiyor artık. Onun dışında yazısal yığınlar üretiyorum. Eğer onu da saymazsak körüz bizden ilgileniyorum bu. Onun dışında da yaptığım pek manalı bir şey yok en azından bana göre.
Evet, teşekkür. Peki bu körücü, körüz biz projesi bizim için gerçekten çok güzel bir projeydi. Gerçekten bizim için oldukça başarılı ve çok fazla kişinin de hayatını kolaylaştıran bir başucu rehberi oldu körüz biz. Bu projeyle bu fikir nasıl doğdu? Bunu bir anlatabilir misin?
Fikrin kaynağı hali eskiye dayanıyor, bundan bir 10 yıl öncesine dayanıyor. Ben daha önceden sağlık sorunları yaşamıyordum, en azından üniversiteye kadar yaşamıyordum.
Arkadaşlar biri Talip abi aradı, uyarsa lütfen kapatın telefonu.
Duruma alışmak için bastonla nasıl hareket edilir, bastonla görmeden yolda nasıl yürür gibi şeyleri denemek için ailemden habersiz kendime baston siparişi vermiştim ve gece saat 3-3.30 gibi dışarı çıkıp bastonla yolda muhtemelen şu anda biz dinleyen birçok kişinin başına gelen bir şey benim de başıma geldi ve bu koskocaman bir stoplar levhası kafam levhayla çarpıştıktan sonra eve döndüğümde bilgisayarın başına geçip körlükle ilgili veri bulabileceğim bir site aramaya başladım ama bulduğum tek şey bir vakıf sitesindeki şu anda bana çok anlamsız gelen muhtemelen sonradan kör olan kişiler için de ilk başta çok anlamsız olan sorulardan başka bir şey bulamamıştım. İlk o gün aklıma gelmişti bu tür bir sitenin olması gerektiğine dair bir fikir ama o dönemki yaşadığım sorunlar nedeniyle tabii ki buna eğilemedim. Kendi işlerim vardı, bitirmem gereken siteler vardı. Daha sonra zaten bunun ucunu göremeyecek kadar kör olduktan sonra da kod yazamayacağımı inandım. Ama körlükle geçen her geçen gün körlüğe daha çok alıştıktan sonra Aslında tekrar kod yazabileceğime karar verdim. Dedim, Curious projesi tekrar aklıma geldi. Bir akşam Aiden'le sohbet ederken bu tür bir sistemin var olup olmadığını ona sordum. Çünkü ben kültürlü yaşama ve kültürlü dünyaya biraz uzak olduğum için bu tür sistemin var olup olmadığını bilmiyordum. O da olmadığını söyleyince ben siteyi programlamaya başladım ve ilk başta bir soru cevap sitesi olarak planlanan Curious kodlama aşamasında biraz şekil değiştirerek bir bilgi bankasına, bir veri tabanına dönüşmeye başladı ve daha sonra da kodlamadaki bazı zorunluluklar nedeniyle de soru cevapları tamamen bir kenara bırakıp ipucu diye bir şey yaratmak zorunda kaldık ve sitede bu şekilde doğmuş oldu.
Evet, çok teşekkür ediyorum cevabın için. Bir de körün bir sitesi diğer sitelerden bayağı farklı oldu Adem abi, biliyorsun. Evet, evet. Çok fazla erişilebilirlik site özelliği var. Çok değişik, farklı ve engel türüne göre seçimler yapabiliyorsun. Yani siteye girdiğinizde bambaşka seçenekler buluyoruz. Biraz Murat'tan bu erişilebilirlik seçenekleri neler? Körüz bize ne gibi erişilebilirlik özelliklerine dikkat edildi? Bunlar nelerdi? Biraz bunlardan bahsetmesini isteyeceğim.
Soruyu alayım mı? Dördüncü soru. Körüz'deki erişilebilirlik seçenekleri kişilerin kullanım özelliklerine ve daha çok sağlık sorunlarına göre değişiyor. Mesela benim gözüm siyasetimde çok yorulur. Ben ekranı çok az görebiliyorum. Ama başka bir arkadaşımızın, az gören arkadaşının gözü de siyasetimde daha rahat görülür. Başka bir açıdan bakarsak kimisi yazı fontosunu daha büyük kullanıyor. Bunlar az görenler için söylediğim özellikler. Az görenler için daha çeşit çeşit erişim seçenekleri var. Bir de bunun dışında JAWS kullanıcıları için de bazı seçenekler var. Örneğin siteye girdiğinizde sanal pinsel imlecinin varlığını istediğiniz pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Kimi kişiler imlecinin hemen başlığın yanında olmasını istiyor. Kimi kişilerse başlığa tıklandığında direkt imlecin detay olan kısma gitmesini istiyor. Bu sayede insanların okuma hızı çok fazla artıyor ya da JAWS'la kullanılan temel kısa yollarda Curious de aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunun dışında da Curious daha çok kişilere tercih imkanı sunmaya özen gösteren bir proje. Bu nedenle de hem biz curious.biz adresinden yayın yapıyoruz hem de görmeengelliyiz.biz adresinden yayın yapıyoruz ve sitede yaptığımız programlamada kişinin tercihine göre, gelen alan adına göre her şey komple değişiyor. Değişmeyen tek şey bilgi@curious.biz e-posta adresi oluyor. Bunun dışında alan adı, sitenin logosunda yazan curious.biz ifadesi, sloganında yer alan cümleler, diğer detaylar hepsi kişilerin isteğine göre değişebiliyor. Tabi JAWS kullanıcılarının ekranları takip ederken bazen hoşlanmadıkları linkler, tarihler, paylaş butonları ya da bazı arkadaşlar mesela her cümleden sonra enter atlatılmasını istiyor ya da bazı arkadaşlar da paragrafı hiç enter'sız satır atlamadan tek bir şekilde okumak istiyor. Bunların hepsini biz erişim seçeneklerimize koyduk. Koymamızın asıl nedeni ise sadece biraz özenle fazla çaba sarf etmeden istenildiğinde erişime son derece uygun sitelerin de oluşturulabileceğini göstermek.
Evet. Gidin. Gerçekten oldukça yararlı ipuçları var hocam. Adem abi, Curious'un iki özelliği var biliyorsun.
Evet.
Biri çok ipuçları, her hafta bir ipucu yayınlıyorlar galiba. Öyle bir ipuçları, hı-hı, bölümü var. Hı-hı. Bir de karikatürler betimleniyor. Yani bir, evet, sürü karikatür betimleniyor. Biz bu karikatürleri kimler çiziyor mesela? Yani kimler bu karikatürleri betimliyor ve kim, yani talebi nasıl yapıyoruz? Yani hangi karikatürün kimin betimleneceği, evet, nasıl belli oluyor? Murat'a bunu sormak istiyorum şimdi de.
Görüyoruz bizdeki karikatürler genelde normal karikatüristlerin çizdiği karikatürler. Örneğin Selçuk Erdem'in ya da Erdil Yaşaroğlu'nun ya da Bahadır Bağıtel'in gibi karikatüristlerin çizdiği karikatürler. Bunun dışında benim kendim uydurduğum zihin karikatürü diye bir şey var. Orada ben aklıma gelen esprileri betimleme haline getirip karikatürize etmeye çalışıyorum. Bunun dışında bu zihin karikatürünü de şu anda bazı genç arkadaşlarımız denemeler yapıyor. Onlar da siteye gönderiyor. Onların gönderdikleri komik esprileri de direkt yüklüyoruz. Karikatürleri seçerken ki tek kriterimiz insanların rahatsızlığını minimum seviyeye indirmek. Çünkü mizah dünyası sadece Türkiye'de değil, neredeyse tüm dünyada bazı değerlere fazlaca dilini dolar. Bunlardan en çok kullanılanları da birincisi küfürdür, ikincisi cinselliktir. Biz olabildiğince bu konulara az yer veren karikatürleri seçiyoruz. Körüz'deki karikatürlerin en büyük ortak özelliği ise kitleleri ve kişileri kutuplaştıracak öyle taşımıyorlar. Çoğu normal sıradan espriler, kimi zaman biraz absürt olabilen espriler ama normal dergilerde olan ağır küfür içeren karikatürlere yer vermiyoruz. Karikatürlerin seçiminde de pek bir kriterimiz yok. Sadece betimleyici arkadaşların hoşuna giden ve onları güldüren karikatürler siteye yükleniyor veya herhangi bir görme engelli bir arkadaşınız siteye karikatür yüklediğinde bunun betimlenmesini talep edebiliyor. Karikatürler betimlendikten sonra da panele düşüyor ve panelde ben son şekli veriyorum. Karikatürlere tamamen ben ilgileniyorum. Son halini verdikten sonra da karikatürler bir oyuna giriyor.
Evet, gerçekten önemli bir ilk kez değil mi Adem Hanım, evet. Karikatürleri böyle bir anda şey, ama gerçekten çok özel.
Çok
Sevda sen ziyaret ettin mi hiç Körüz bir
sitesini? Hayır, ziyaret etmedim ama edeceğim.
Mutlaka et, Körüz'de çok
güzel. Ben de karikatüre çok aşık olan biriyim yani hani.
Evet, gerçekten oldukça şey. Murat'a onları da ileteceğim biraz sonra. Murat arkadaşlar bizim söylediklerimizi duymuyor ama soruları biz önceden belirledik. Ben şimdi soru numarasını ona yazdım. Şimdi gönder dediğimde şey yapacağım. Şimdi biz ondan, şimdi bir iki boyutu var sitenin. Biri karikatür, biri de ipucu. Her hafta bir körcül ipucu veriliyor veya her ay, bilmiyorum hani, onların belli bir zamanlarda yayınlanıyor, evet. Mesela hatta en son ne bu şeyle ilgili ipucu bayağı bir tartışma yaratmıştı, neydi ya o tıraş bıçakla şeyle ilgili erkeklerin tıraş olma şeyiyle ilgili şey epeyden yani tartışma yaratmıştı, gereksiz bir sürü insanlar yanmıştı ama bence çok önemliydi. Benim burada sorduğum, bu ipuçlarını kim yazıyor? Hepsini Murat'ın kendi mi yazıyor? Yoksa belli bir ekipleri mi var? Yani acaba bu ipuçlarının yazımında nasıl oluyor? Murat'a bunu sormak istiyorum şimdi de.
Körüz bizde tam bir sabit ekip var diyemeyiz ama sabit bir ekibimiz yok da diyemeyiz. Şöyle bir detay var. Bizde İki türlü editör arkadaşımız oluyor. Birinci editör arkadaşımız panel kısmına girip burada işlem yapmayı tercih eden arkadaşlarımız. Diğerleri ise sadece ipucu yazmaya yazarak ipucu yazarlığı yapan arkadaşlarımız. Panele giren arkadaşlarımızın sayısı şu anda 3 ya da 4. Ben varım. Benim dışında Gamze Kaplan var. Onun dışında Ufuk Aydınhan var. Diğer ipucu yazarlar arkadaşlarımızın da panele girme hakkı var. Onların da üyeliklerinde böyle bir şey var. Ama onlar daha çok ipucunu yazmayı seviyorlar. O yüzden de panel kısmını biz yapıyoruz. Zaten öyle çok aşırı bir yoğunluk da olmuyor. Sabit bir ekip olarak diğer arkadaşlarımızı saymak gerekirse Elif Ünver, Güven Kışlalı, Ali Alpaslan, Ramazan Erkel, bakayım başka. Şu anda aklıma gelen arkadaşların isimleri böyle. Genelde bu arkadaşlar ipuçlarını düzenliyorlar ya da yanıt bekleyen sorulara bakıyorlar. Ona göre bir şekilde yazıyor. Ama çekirdek kadro olarak değerlendirirsek görmeyen kitleden arkadaşlarımız bunlar. Bunun dışında bir de tabii işin ekibin gören kısmı var. Bunlar da Gülay, Hürrem Sultan, onun dışında Sinan diye bir arkadaşımız var. Başka karikatür betimleyicilerinden Çılgın Hemşire diye bir arkadaşımız var. Bir de iki tane ayrı doktor arkadaşımız var. Sağlıkla ilgili bilgiler geldiği zaman onlara göndererek verilerin doğruluğunu ve kişilerin sağlığıyla ilgili sorunlar üretmeyecek, sorunlar yaratmayacak şeyler olduğundan emin olmamız için yönlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Bu kadar.
Evet, gerçekten. Sonra peki ben şeyi merak ediyorum. Bu ipuçları Yani neye göre? Kişi kafasına göre bugün de bunu yazayım mı diyor, yoksa insan size sorular mı geliyor? Ya şu konuyu bilmiyoruz, bu konuda ne düşünüyoruz falan tarzında. Bunlar yani neye göre değerlendiriyorsunuz bu ipuçlarını?
Aslında her ikisi de oluyor. Yani kimi zaman yanıtlanabilecek listelerdeki sorulardan yazılıyor. Kimi zaman da ipucu yazar arkadaşlarımız, ekipteki arkadaşlarımız aklına gelen şeyleri yazıyor. Ama genellikle bize gelen sorulardan çıkıyor olaylar, ipuçları. Mesela genç bir arkadaşımız siteye giriyor ve yetersiz olduğu bir konuda ya da yardıma ihtiyaç duyduğu bir konuda sitedeki maillerden bize iletiyor oluyor. Bu ileti geldiğinde biz panelde soruyu görüyoruz. Neredeyse bugüne kadar yayınlamadığımız soru sayısı çok azdı. Bazı gerçekten çok açık ve çok çılgın sorular dışında bütün soruları biz yayına veriyoruz. Ama bazen öyle bir an geliyor ki soruları yanıtlanmayı bekleyen sorular listesini almak yerine direkt ekipteki bir arkadaşa paslıyoruz. Mesela ben Elif'e diyorum ki şöyle bir soru gelmiş, sen bu işi ihalesini alabilir misin diyorum. Elif yazıyor ya da güvenin uzmanlık alanına giren aldığı eğitime uygun bir konu geldiği zaman direkt konuyu güvene yönlendiriyorum ya da başka bir konuda ufuka. Bu şekilde daha doğrusu temel kriter, eğer ekip içerisinde o konuya oldukça hakim bir arkadaşımız varsa soruyu direkt ona yönlendiriyoruz. Yani ipucuna o yanıt veriyor. Bazen de ya onların aklına geliyor ya benim aklıma geliyor ya da doğrudan kullanıcılar kendisi ekliyor. Yani tam kesin bir kalıp yok. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak gelen sorulara yanıtlar veriliyor.
Evet, gerçekten oldukça başarılı bu anlamda. Güvenin mesela ben imza ile ilgili bir şeyini okumuştum. Hadi madem.
Evet.
İmza nasıl atılır falan gibi bir şey olmuştu. Mesela bir tane arkadaş Elif miydi hocam? Yok, pasta kesmekle ilgili işte kekin şeyinden nasıl ayırması ile ilgili bir ipucu vardı. Öyle çok farklı konularda gerçekten
ipuçları yiyor. Ben onu hatırlıyorum. Pasta pandispanyasının
evet,
ikiye bölünmesi ile ilgili bir şey vardı.
Evet, evet. Bir de özellikle bunu olmak istediğim market önerileri başlığı var sitede. Burada da bazı kayıtlar var. Yani market önerileriyle ilgili ipuçları. Acaba bunlardan biraz bahsedebilir mi? Bu marketlerle ilgili ne gibi ipuçları verdiler?
Market önerileri biz yani 8-7 market önerileri sorusu mu? Tamam, benim ekrandaki yazılar karışmıştı. Kusura bakmayın. Market önerileri aslında tamamen bir espriden yola çıkarak doğdu. Bir akşam sohbet ederken ben arkadaşa Lavita diye bir çikolata çıkmış, haberin var mı dedi. Yok dedi. Ondan sonra nasıl bir şey olduğunu sordu. Anlattım. Markete gidip aldı. Ve ondan sonra fark ettik ki körüz biz de market ürünleri diye bir kategori açarsak raflarda görmediğimiz ürünlerin yazılması ve diğer kişilerin de bunlara doğrudan ulaşmasını sağlayabiliriz ama İlk başta bizim düşündüğümüz olayı daha sonradan site açıldıktan sonra başka bir boyuta taşındı ve sadece markette var olan ürünlerle değil, tamamen köycül yaşamla da alakalı olabilecek ürünlerin varlığından haberdar olduk. Mesela bir arkadaşımız mekanik puzzle yazdı. Tamamen köycülle uygun puzzle'dır. Ben şahsen bilmiyorum, ilk oradan o duydum. Ondan sonra bir başka arkadaşımız gitti, Braille yazıya uygun yapışkanlı etiket ürününü yazdı. Ben siteye gelen bir soruyu okuduğumda aklıma hazır bağlanmış kravat ürünleri geldi. Gidip onu yazdım. Bu şekilde market ürünlerinde her geçen gün farklı farklı kategorilerden farklı farklı ürünler listelenmeye başladı. Şu anda sitede bulaşık deterjanından tutun çikolataya, çikolatadan tutun körcül ürünlere, körcül ürünlerden tutun otomatik besleme desteği olan tarayıcı ürünlere gibi envai çeşit ürünlerde market önerisi bulunuyor.
Gerçekten oldukça önemli evet, bir şey. Yani oradan da bir sürü şey faydalanabilir değil mi acaba?
Tabii, kesinlikle, çünkü herkes bir yani bir katkıda bulunuyor.
Evet.
İnsanların da bilgisi olmadığı konularda oradan bilgi alıp o ürüne ihtiyaçları varsa alırlar. Gayet mantıklı bir çözüm.
Aynen. Peki bizler de bir ipucu falan paylaşmak istersek, ya ben de şu konuda pratik bir bilgim var dersen mesela, bu durumda ne yapmam gerekiyor Murat?
Siteye herhangi bir kayıt eklemek isteyenlerin yapması gereken tek şey siteye girip menüdeki başlıklara bakmak. Ekleme işlemleri kolay olsun diye biz başlıkları ayrı ayrı tutuyoruz. Ya mesela sadece sorusu olanlar varsa ve bu sorudan bir ipucu yaratılmasını istiyorlarsa, ipucu sorusu sorun diye bir başlığımız var. Eğer kişi hem ipucunu başlığına ekleyip hem de yanıtını kendi vermek istiyorsa, ipucu verin diye bir başlık var. Market önerileri için market önerisi verin diye bir başlığımız var. Yani sitedeki kayıtla uygun bir şekilde başlıklar var. İsteyen hem ipuçları hem market önerileri hem de betimlenmesini talep ettiği bir bilgi varsa, bir görsel varsa onları siteye yükleyebiliyor. Tabii bu görsel betimleme işinde de herhangi bir sınır yok. İsterseniz komik resim yollayabiliyorsunuz, isterseniz karikatür yollayabiliyorsunuz, isterseniz bir sanat eseri ya da tarihi eser yollayabiliyorsunuz. Gelen veriye göre biz de ekipteki gören arkadaşlarımıza bu iletileri yönlendiriyoruz ve kayıt eklerken kişilerin kendi kimliklerini gizli tutma hakları var. Çünkü çoğu zaman olmasa da bazı yerlerde kişiler isimlerini vermek istemiyor. Sizler de biliyorsunuz, biz görmeyenlerin çoğunun alışkanlığı e-posta gruplarından ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ama körüze öyle bir soru geliyor ki kişi kendi kimliğini gizleyerek soruya yanıt verdiğinde o ismin listelerde ortaya çıkmasını istiyor. Bu nedenle de biz ikinci versiyonumuzdan bu yana anonim kayıt diye bir şey ekledik. E-posta gruplarında kişi kendi isimleriyle soramadığı soruları körüz bize gelip doğrudan anonim ismiyle sorabiliyor.
Çok artık değil mi?
Evet, kesinlikle.
Benzer şekilde bir şey talep ettiğinde, bize ulaşmak istediğinde de kimin isterse gizli tutabiliyor. Herhangi bir mecburiyet bulunmuyor açık kimlik konusunda.
Evet, gerçekten oldukça yararlı. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba bu kadar uğraşılan bir site nasıl dönüşler alıyordur, değil mi Adem abi? Acaba ziyaret oranları nasıl? Özellikle görmeyenlerden şu yapabilirsin. Ne gibi dönüşler alıyorsunuz siteyle ilgili?
Görürüz biz 2014 yılında 10 Mart'ta yayına başladı ve 2014 yılında biz yaklaşık olarak 190 bin tıklamayla kapattık ve bu gerçekten bizim için inanılmaz bir
rakam.
Çünkü tüm arkadaşlar hiçbir zaman rakam bu kadar yükseğe ulaşmayacağını tahmin ediyorduk. Ama ilk baştaki o iğne kayıtların çoğunluğunun görülmesiyle yavaş yavaş azalmış. Şu anda siteye aylık ortalama 7.000-7.500 tıklama geliyor. Yani Ocak ayından bu yana şu anda körüze tam emin olmamakla birlikte 30 bin tıklama olduğunu falan düşünüyorum. Tabii bu tıklamaların %80'i istatik olarak baktığınızda körlere ait. İlk yayına başladığımızda oran biraz daha düşüktü. Körlerin oranı her geçen gün daha artıyor. Gören kişilerin oranı ise, yani siteyi gezen gören kişilerin oranı ise gitgide daha da azalıyor. Gelen tepkiler ise bizi mutlu ediyor. Bazen o kadar güzel sorular geliyor ki bilgisayar ekranı başında insan gülümsüyor. Yaptığı işten keyif alıyor. Ve bunu sadece gelen kişilerden değil, ekip arkadaşlarımızla da hissedebiliyoruz. Mesela bizim çok hoşumuza giden bir soru vardı. İki soru gelmişti. Ve diğer sorunun içeriğinden tahmin ettiğimiz üzere soran kişinin yaşı 13-14 yaşlarında bir çocuktu ya da bir ergendi. Ya da o civarla, tam bilmiyoruz. Ben buradan da söyleyeyim. Bizim çok hoşumuza gitmişti ve gülümsemize neden olmuştu. Çünkü gelen soru tamamen içtendi ve samimiydi. Çok basitti. İki kelimeden ya da üç kelimeden oluşan bir soru. Nasıl sevgili olabilirsin?
Evet, hakikaten harika. Evet. Peki görenlerin tepkileri nasıl? Yani biraz azalıyor dedi aslında biraz önce ama onlardan ne gibi dönüşler oluyor? İnsanlar yardımcı oluyorlar mı? Bir şeyler yapmak istiyorlar mı?
Görenlerin tepkileri de aynı şekilde gayet güzel. Bizlere ulaşanlar oluyor. Karikatür betimlemek isteyenler oluyor. Yapabileceği bir şey olup olmadığını soranlar oluyor. Aynı zamanda sosyal medyada gören kişiler tarafından da takip ediliyor. Zira insanlar körlerin olaylara daha farklı yaklaştığını ama bir şekilde onların da çözümleri olduğunu kayıtlardan gördükçe bizlere düşüncelerini belirtiyorlar, eleştirilerini iletiyorlar. Bunun dışında tabii kurumsal bağlantıları da yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Dünya Engelliler Günü'nde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokolü de yazan maddelere göre kısa süre içerisinde körüz bizdeki bazı kayıtların seslendirilmesini, bu seslendirilen kayıtların sesli kütüphanelere yüklenmesine dair maddeler yer alıyor. Şimdi bir yandan da yine Akdeniz Üniversitesi iletişim halindeyiz. Onlar da orada öğrencileri örgütleyerek bir grup kurmaya çalışıyorlar ve şu andaki nihai amacımız başta karikatür dergileri olmak üzere aylık olarak yayınlanan, haftalık olan ya olarak yayınlanan ve belli başlı kategorilerde sektör lideri olan dergileri tamamen profesyonel bir ses kayıt ortamında dile getirerek bunları da bizim aracılığımızla yine görmeye kitlere ulaştırmak. Ama bu işi yaparken direkt körüz biz bazı çalışmak istemiyoruz. Yani ekip arkadaşlarımızın da diğer arkadaşlarımızın da düşüncesi belli. Bu işi GTM, Akdeniz Üniversitesi'nin kütüphanesine ya da bu tür hizmetleri veren kurumların sitelerine yönlendireceğiz. Yani yüklediğimiz ya oluşturulan kayıtları oraya yönlendireceğiz ki kişiler tekrar bizim siteye kimlikleriyle üye olmaktan uğraşmasın. Doğrudan kayıtlar hızlıca ulaşılabilsinler diye.
Evet.
Bu tür çalışmalar da yapılıyor görenler tarafından.
Evet. Gerçekten oldukça aslında sizin sorularınız bitti ama şimdi ben Murat'a başka bir soru göndereceğim arkadaşlar. Murat'ı biz sadece körüz biliyor ama Murat'ın müthiş bir ÖSYM ile yaptığı yıllarca bir mücadelesi var. Yani davalar açtı, benzi şeyler yaptı. Murat ÖSYM ile şimdi ben o mesajı yolladım ona, onu sordum. Biraz sonra okuduğunda dönecektir. Ama ÖSYM süreci Ankara'da bir sene çadır kurdu ve bazı şeylerin değişmesini de sağladı. Davayı da kazandı. Ben bizim yazılı sorularımızda yoktu ama biraz ÖSYM sürecini de anlatmasını istedim Murat'tan bize. Bakalım eğer soruyu okuyabilirse ona dönüş sağlayacaktır diyorum. Bakalım soruyu okuduğunda. Ben bu arada ona
yanıt veriyorum. Karikatürel kısmını merak ediyordum.
Bence şimdi
ilgili bir şey okudum da bir kelimeyi kaçırdım. Okurken onu bir okuyayım.
Tamam.
ÖSYM. Yani bu konuyu anlatmaya başlarsam sabaha kadar konuşursunuz. Şöyle anlatayım. Ben hem kör hem de sağır olduğum için ÖSYM bana 5 yıldan beri hizmet sunmuyor. Bundan 5 yıl önce benim büyük yeğenim üniversite sınavına giriyordu. Hem ona motivasyon olsun diye hem de ikinci kez üniversite okumak için ben de sınava gireyim, soruları koklayarak okuyabilir miyim diye bir espri yaptım. Ondan sonra olay büyüdü ve gerçeğe dönüştü. ÖSYM'ye başvurdum ama ÖSYM benim dilekçemin yanıt bile vermedi. Çünkü şöyle bir durum var. Ben her ne kadar söylenenleri doğrudan anlayamasam da sesleri av şeyi duyabiliyorum. Nasıl anlatayım? Sizin yanımda flüt çalmadan önce bana flüt çalacağınızı söylerseniz çıkan sesin flüt olduğunu anlarım. Ama hiçbir şey söylemezseniz onun flüt olduğunu kolay kolay çözemem. Bu nedenle de sesleri duyduğum için benim kulak raporlarındaki ses işitme kaybının oranı çok düşük değil. ÖSYM ise basma kalıplı sistem uyguladığı için direkt benim raporuma bakıp bu herif duyuyordur. Biz buna çözüm sunmak zorunda değiliz diyerek beni geçiştirdiler ve ilk girdiğim sınavda soru okuyucu soruları benim tek tek avucumun içine yazdı. Ben gündelik yaşamda da yarı ses, yarı el alfabesiyle anlaşıyorum. Tabii ki çevrendeki arkadaşlarım, dostlarımın bana yazması beni en ufak bir şekilde gocundurmuyor ama tutup hiç tanımadığım bir adamı beni hiçe sayarak avucuma yazması hoşuma gitmedi ve sınavdan çıktıktan sonra hakkımı aramak için iddiayı açtım. İddiadan sonucunda mahkeme bana hak verdi. Bu sefer davayı kazanınca tekrar başvurdum ama ÖSYM mahkeme kararını göre gerekli işlemi yapıp Mahkemece hizmet kusuru sayılan bir davranışı düzeltmek için gereğini yapmadı. Ve ben ikinci kez sınava soru okuyucuyla aldı. Ve ikinci kez soruyu okuyucu benim soruları yine elime yazdı. Ben de gidip ikinci davayı açtım. Ondan sonra bu olay üçüncü kez de yaşandı. Ama her seferinde bizim ÖSYM ile aramızda çok ilginç yazışmalar gerçekleşti. Örneğin bana bilgisayar vereceklerini beyan ettiler resmin yazıyla. Sonradan 40 saat kala bu karardan vazgeçtiler. Üçüncü davadan sonra geçen yılda tekrar başvuruma kararı aldım. Ve bu sene yine başvurdum. Bu sene de bilgisayarla beni sınava aldılar. Ama lakin soruları bilgisayarda okumama rağmen ÖSYM bana bu sene de ek süre vermedi. Şu anda bugün ÖSYM'i açacağım dördüncü davanın dilekçesinin son çalışmalarını yapıyoruz. Ben davanın dilekçesini yazdım. Güven arkadaşımıza yolladım. O da son kez bir gözden geçirerek belki de bir karar eksiklik olup olmadığına bakacak ve muhtemelen ya yarın ya da önümüzdeki gün ihtiyaç olmasına rağmen ÖSYM'in ek süre vermemesi nedeniyle ben dördüncü davayı açacağım. Muhtemelen ve inşallah 19'un açacağım.
Süper. Yani böyle inşallah bir gün üniversiteye gireceksin yani Murat. Hakikaten. Ama gel onun mücadelesi hepimizi etkiliyor oğlum. Tabii. Ben tebrik ediyorum. O bu böyle kararlılık da olabilir. Tek başına aslında birçok sivil topluluk hiçbirimizin tam yapamadığını Murat yapıyor. Çok önemli. Arkadaşlar Murat'ın bir yönü daha var. Murat aslında yazar.
Evet.
Kitapları da var. Biraz onlardan bahsetmesini isteyeceğim şimdi. Ben onu gönderiyorum, onu okuyacak. Evet Elif'ciğim, tam onu sordum ben de canım. Evet, kitapları da var Murat'ın. Şimdi o soruyu okursa biraz hangi kitapları yazdı, ne yaptı ondan bahsedeceğim. Sanırım şimdi o soruyu da o cevaplayacak. Bu arada arkadaşlar o soruları yanıtlarken sizin de sorularınız varsa söyleyin ki ben soru yanıtlanması sırasında ona yazacağım. Sonra göndere basacağım. Böylelikle devam edecek ama gerçekten ÖSYM'deki mücadelesi bence çok önemli Murat'ın.
Kitaplardan bahsedecek aslında çok fazla şey yok. Benim sağlık sorunlarımı başladığında doktorlar bana uzun süre psikiyatrik sorun tanısı koydular. Yani nasıl anlatayım size? Kulaklarındaki işitme kaybının fiziksel bir nedene bağlı olmadığını, tamamen psikiyatrik sorunlar nedeniyle duymadığını ve o yüzden kendimi bilinçaltı olarak sağ hissettiğimi bahsediyorlar. Yani yaklaşık 4 yıl boyunca psikiyatrik tedavi gördüm. Akıl hastanesine yatırıldım. Elektrik tedavisine maruz kaldım. Sanmak da bitmez. Tabii ondan sonra fiziksel tanı konduğunda her şey rengip bir anda değişti ve doktorlara anlatmak amacıyla alınan notlardan daha sonra ilk kitabım olan Anne Neden Ben doğdum. Anne Neden Ben yayınlandıktan sonra da ben zaten kör olmuştum ve kendime bir zaman öldürecek bir meşgale, zihnimi meşgul edecek bir şeyler arıyordum ve zihnimdekileri bu sefer yazıya yönetmeye başladım ve ikinci kurgusal roman, üçüncü roman da ortaya çıktı. O şekilde devam etti.
Evet, gerçekten çok önemli. Ben şeyi merak ediyorum, şimdi onu yapıyorum arkadaşlar. El alfabesi diye bir şeyden bahsediyor Murat. Biraz dinleyicilerimize anlatır mısın diyorum. Biraz anlatır mısın? Nasıl oluyor? Yani el alfabesi nasıl oluyor? Yani ben tam bilmiyorum. Ele tüm harfler mi çiziliyor? Dedim. Şimdi bunu söyledim arkadaşlar. Tabii bunu söylerken de yazdım. Gönder dedim. Gönder. Gönder ha. Gönder abi ha. Evet, gönderdik. İlginç değil mi? Ele çizerek galiba yapılan bir şey. Yani her harf tek tek yapılıyor. Tabii biz yapmadığımız için benim o cümle sen harfi çizsen ben anlamam gibi geliyor Adem abi. Çin bakayım.
El alfabesi iki kademeden oluşuyor. Aslında nasıl anlatayım size? Latin alfabesinin biraz daha kısaltılmış yolu. Mesela bir saniye biraz düşüneyim harfleri. K harfi mesela Latin alfabesinde dikey bir çizgi yapıldıktan sonra küçük işareti gibi yapılır. Ben de sadece küçük işareti ya da ilk başlarda oluşan el alfabesinin bazı karakterleri Latin alfabesinde biraz farklıydı. Ama daha sonradan bunlar yerine oturmaya başladı ve şu anda iki kademeli bir el alfabesi var. Birinci kademe normal Latin alfabesine çok benziyor. Sadece ilk nesil tabletlerde ilk nesil akıllı telefonlarda olduğu gibi harflerin belli bir sıraya göre ya da belli bir çizgi istikametine göre yazılması gerekiyor. İkinci kademe ise biraz daha zor. Bunlar avuca vurulan çizgi mesafesinin ya da avuca çizilen çizgilerin daha kısaları. Şekiller daha net, hareketler daha az olduğu için süre ise daha hızlı oluyor. Ama temelde şöyle bir şey var, benim kullandığım el alfabesi tamamen benim uydurduğum bir şey. Diğer körler, sağırlar daha farklı, onlara göre daha pratik olan bir yöntem kullanıyorlar. Ama benim için çok açıkçası sıra dışı ve çok zor bir yöntem. Çünkü avucun içinde belli yerler harfleri yazıyorlar ve o harflere dokunulmakla kullanıyorlar. Benim kendi kullandığım yöntem bana daha pratik geliyor çünkü tam sağır olmadığım için avuca yazılan harfler sadece bir tetikleyici unsuru teşkil ediyor. Örneğin genelde ikinci harften ya da üçüncü harften sonra ben kelimeyi avukluyorum. Hatta bazen tek cümleyi alıp leblebeden leblebi misali gayet ilerleyebiliyorum.
Doğru. Ben şeyi de merak ettim bu arada. Bilgisayar kullanma düzeyi peki, yani şimdi mesela ben yazıyorum, Murat bunları okuyor. Belli bir görme düzeyi var acaba, ama hani nasıl, birkaç kat yazıyı büyütüyor mu? Şimdi ekran okuyucuyla okuyamıyor bunları. Başka bir yöntemle okuyor Murat, ama acaba nasıl bilgisayar ve iPhone'u kullanırken, çünkü gayet anlamlı bütün mesajlar da yazıyor. Yani o anlamda bunları okuduğunu gösteriyor. Şu an mesela yazdığım yazıyı biraz önce gönderdim. Okuyup yanıtlayacak bir süre sonra.
Bilgisayarı kullanma stilim de biraz farklı. Ekran okuyucu kullanmıyorum. Gözümde çok az ışığı seçme yeteneği var. Eğer doktor raporlarına bakarsanız görme kavgım sadece %90. Ama açıkçası ben %10 gördüğümü bile düşünmüyorum. Çünkü ekrandaki görüntüyü nasıl anlatayım size? Kafanızın önüne bir kare getirin. Ben o karenin sadece 4-5 santimlik bir alanını görebiliyorum. Bu yüzden de kullandığım yazılımlar piyasadaki yazılımlarla hiçbir alaka içermiyor. Çünkü piyasada benim ihtiyacıma göre herhangi bir yazılım yoktu. Ben körleştikten sonra uzun bir süre bilgisayar kullanmadım. Daha doğrusu başta da söylediğim gibi nasıl kodda olduğu gibi bilgisayarı da kullanamayacağımı farz ettim. Ama daha sonra kendi kendime biraz uğraşarak bazı yöntemler değiştirerek bilgisayara tekrar döndüm ve onda da kademe kademe bir ilerleme oldu. Şu anda bilgisayarımda GPEG diye bir cihaz bağlı. Mesela nasıl anlatırsınız bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. PlayStation joystick'lerini biliyor musunuz?
Evet,
son
çok istedik. Evet,
yazıştım.
Tamam.
Evet, ne dedin?
Benim bilgisayarımda da işte PlayStation joystick'i var. Orada bir düğmeye bastığım zaman MSN'deki yazının içeriğini metin belgesini alıyor. Başka bir düğmeye bastığım zaman Outlook'taki mail içeriğini alıyor. Başka bir düğmeye basıyorum, sıfır siliyor. Bir başkası kelime siliyor. Bir başkası harf siliyor. Bunun gibi çeşitli görevleri var ve benim yazdığım uygulama sayesinde bu kopyalanan veriler ekrandaki bir belgeye sabit bir biçimde yazılıyor. Ekrandaki kelime her zaman aynı yerde duruyor. Yani altın üstünü değil, sadece belli bir noktaya baktığımda görebildiğim için sadece o noktadan sol taraftan kelime kelime ya da duruma göre harf harf ya da satır satır silerek ilerleme yapabiliyorum ve bunun için bazı alternatif programlar da kullanıyorum. Mesela çoğu kişinin bir klasöre girip sadece görünümü değiştirmekle klasör içeriğini görmesi çok basittir, ama Windows'un özelliğinde içeriği benim görmem için tek tek dosyaları kopyalamam gerekiyor. Adlarına bakmam gerekiyor. Daha sonra Visual ile basit bir uygulama yazdım ve şimdi tek bir tuşa bastığımda klasör içerik direkt karşıma geliyor. Bunun gibi bilgisayarımda tonla ıvır zıvır. Yani kendi ihtiyacımı kendim bir şekilde karşılıyorum. Ya da arkadaşlar yardımcı oluyor, bilgisayar mühendisi arkadaşlar, ama bir şekilde sorun çözülüyor. Yani ben şimdi bunları söylerken jazz okuyucularına bu yahu bu şekilde bilgisayar kullanmak çılgının ta kendisi diye geçiyordur, ama bu biraz da empatiye dayalı bir şey. Sonuçta gören birisine de ekran okuyucuyla bilgisayarı kullanmak
aynen, için tabii, tabii aynen. Bence herkes kendi yöntemini kullanmalı. Bir arkadaşım Murat'la ben konuşurken Latin alfabesini kullanıyorum, anlaşıyoruz. Yani Latin alfabesini biliyorsa Murat'la anlaşabiliyoruz yazmış Skype'den bir arkadaş. Ben de şeyi merak ettim. Mesela böyle durumda Braille alfabesini öğrenmeyi hiç düşündü mü veya bununla ilgili bir çaba harcadı mı acaba diye. Onu sormak istedim Murat'a. Merak ediyorum. Çünkü Braille alfabesi acaba öğrense işini kolaylaştırır mıydı bazı şeyleri yapmakta diye bir an düşündüm hocam. Mesela bazı şeyler orada yazılsa falan, bir Braille ekranda olsa falan tak diye daha hızlı okur muydu mesela? Hani şimdi hafif gerçi kendi işi kolaylaşıyor ama mutlaka sormuşlardır bilir ama bir an ben de merak ettim Braille alfabesi meselesini.
Evet, onu düşündüm. Aslında gerekli çalışmalar için bazı arkadaşlara da yardımcı oldu. Braille öğrenme seti diye bir zımbırtı da aldım ama nasıl söyleyeyim size, hiç görmeyen bir kişi için Latin alfabesi nasıl çoğu zaman karmaşık geliyorsa, sonradan kör olan bir kişi için de Braille de aynı şekilde karmaşık geliyor. Bir de şöyle bir olay var. Ben henüz kabartma harfleri hissedecek kadar parmak uçlarım duyarlılaşmadı. Yani harfleri kabaca öğrenmek için deniyorum ama A ile B'yi bazen karıştırdığım oluyor ya da o tür şeyler oluyor. Ama açıkça oturup öğrenmek için kendini zorladığımı dersen şu an için zorlamıyorum. Çünkü henüz hala bir kendim için çözüm olduğu olması nedeniyle o yönde bir adım atamadım. Daha doğrusu atıyorum ama bir işe yaramıyor.
Evet, gerçekten ben şeyi merak ettim. Acaba Murat engelli olmadan önce, çünkü sonradan engelliğini kaybediyor. Ne yapıyordu? Sanki radyocuydu diye duymuştum ama hani onu merak ettim. Engelli olmadan önce neler yapıyordu? Mesleği neydi? Gibi bir soru sordum, gönderdim. Yanıtlayacaktır şimdi.
Okuyorum bir şey.
Hiç sorun değil. Biz bekleriz sizi madem abi. Evet. Evet, sorular geliyor. Ben de o.
Engelli olmadan önce bir devlet kurumunda, yani buradaki Bellek Belediyesi'nin bilgi işleminin başındaydım. Orada çalışıyordum. Tabii biraz geniş bir işti çünkü bu hem elinize tornavida alıp kasa toplamayı da işin içine kapsıyor. Hem bilgisayarda kurulumdan ISA server'ın sistem ayarlarını yapmak ve yapmayı da kapsıyor. Web sitesini de kapsıyor. Yani A'dan Z'ye bilgi teknoloji uzmanı denilen işlerden birini yapıyordum. Hem kodlama hem grafik, her türlü bir kişinin işlemi yapıyordum.
Evet gerçekten. Şu anda Elif Bağda diyor ki arkadaşlar. Elif diyor ki Braille konusunda kaçtı. Bir dakika arkadaşlar, bu arada benim buraya şey karıştı. Ne oluyor lan? Oğlum git kemi. Bir dakika. Pardon. Son anda.
Değişik bir kelimeşik.
Bir dakika arkadaşlar. Şu an burada bir karışıklıklar oldu. Buraya ne girdim? Evet, şöyle yapmak en güzeli.
Uygulama değişti. Amerika, Messenger. Amerika, Messenger.
Bu arada arkadaşlar, sizin sorularınız varsa... Evet, sonuçta. Evet, Murat'a biraz saçma sapan bir mesaj gitti ama başını anladı. Herhalde. Biraz saçma bir mesaj gitti orada. Ne oldu ben de anlamadım. İşler karıştı. O da bir sürü garip harf yazdım. Sonra geri de alamadım hocam. Öyle bir garip bir şey oldu.
Evet. Sanırım menü açıldı orada. Bir de.
Teşekkür.
Son soru.
Teşekkür. Çok iyi. Murat Sik. Metin başla abi. Murat Topeş. Metin başla abi. Hayır sikindi. Metin başla abi. Metin başla abi. Tamam. Başa çık, rezil, izleyin, büyük harfle, bizim başlığa girin. Bir. Çıka. Ev. Demiştim. Brev. Konusunda. Kaçtım. Bir. Elgin Yılmaz, büyük kere, büyük gönder, dümen. Biraz, dümen.
Evet, Murat, biraz da ben böyle karman çorman yazınca şey oldu. Ama gerçekten çok güzel bir sohbet oldu benim evet, açımdan değil mi hocam? Kesinlikle. Murat'a çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler diyelim. Gerçekten çok iyi bir, çok güzel bir sohbet oldu. Şimdi Murat tabi diğer soruyu önce bir göremedi. Benden kaynaklı.
Elif öyle diyorsa doğru söylüyor ama ben de Elif'e buradan bir şey söyleyebilir miyim şimdi?
Evet tabi.
O da şu bizim gülümsemize neden olan nasıl sevgilini bulunur diye soru 2-3 arkadaşla birlikte güzel bir makale yazacaktı. Hem ilkokul öğrencilerin seçenindeki gençler hem de yetişkinler için. Detaylı bir ipucu hazırlayacaktım size. Buradan saygıyla ihaleyi tekrar onu hatırlatırım. O da onunla kaytardı.
Evet gayet güzel işte öyle sorarsan böyle cevap alırsın. Evet. Murat çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bizim için gerçekten çok çok güzel bir sohbet oldu. Çok memnun kaldık ve bu sohbeti küçük aksaklıklar dışında oldukça erişilebilir yapabilmek de çok özeldi değil mi anne Murat?
Kesinlikle.
Yani gerçekten seninle konuşmak çok güzeldi diye yazalım bir daha onu da ekleyelim.
Evet.
Eyvallah ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Evet. Sen de kendine çok iyi bak.
Ha bir şeyler söylüyoruz. Evet ben tekrar yazıyorum. Bir saniye.
Kendine. Ne oldu lan bu yine mi gitti?
Tekrar yayınlıyoruz inşallah.
Konuşma
açık. Engin Yılmaz 22 7 Yumuşak
gönder.
Evet ben de sen de kendine iyi bak dedim.
Diğer ses çıkarmalar. Çıkarmalar. Ses diğer.
Büyük yuğu.
Engin Yılmaz 22 7
Nedende
kendine iyi bak. Bir mesaj yaz.
Siz de
kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.
Hoşçakal. Güle güle. Hoşçakal.
Evet. Gayet.
Evet. Süperdi. Arkadaşlar hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben ben çok memnun kaldım. Şeyi de kapattık. Çok teşekkür ediyoruz Murat'a katıldığı için. Çok keyifli ve doyurucu bir sohbet oldu. Ona da bunu yazıyorum. Ve gerçekten sen ne düşünüyorsun hocam? Gerçekten müthiş bir böyle yani yaptıkları çok fazla. İşitme ve görmesini kaybettikten sonra bilgisayar işlerine devam ediyor. Bilgi işlemcilik yeteneklerine evet. devam ediyor. Yani, herkesin yararlanacağı bir site oluşturuyor. Yani ÖSYM ile mücadele ediyor. Yani bence gerçekten aktivizm böyle olur gibi geliyor bana.
Evet, evet. Yani hani, katılıyorum çünkü
o şekilde.
Ya yaptığı işleri bırakmamış. Tamam bir bilgisayarda çalışmıyor ama şu anda hı hı. en azından bilgisayardaki bilgisini hı hı. kendi alanındaki kişilere aktaracak bir şeyler yapıyor ve Körüz Biz gibi bir siteyi düzenliyor.
Yani gerçekten Sevda.
Efendim.
Sen nasıl buldun sohbet bir güzeldi değil mi?
Çok güzeldi. Çok içerikliydi. Ben Murat'la karşılaşmıştım zaten. Bir,
Ankara'da ÖSYM eğilimde sen de vardın.
Evet aynen öyle. Zaten bir hayranlığım vardı. Hani pastoral bir hayranlıktan bahsetmiyorum. Hani oradaki aktivist ruhu bence çok hani çekici bana göre. Hani bu program kanalıydı da bir kere daha tanışmış olmak çok mutlu etti beni. Hayatta hala umut var demektir.
Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, peki evet. Adem hocam o zaman bir müzik arası verelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim.
Evet, parçadan sonra geliyoruz arkadaşlar.
está. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Evet, merhabalar tekrar arkadaşlar. Bugün bol konuklu bir programımız var. Bizim için iyi ama böyle konuşmak zorunda kalmıyor.
Değil mi? Hep öyle hocam, biz böyle bol konuklu programlar
yapıyoruz. Gayet iyi oluyor. Derya bizim yıllardır arkadaşımız yani. Evet. Aslında Sevda'nın arkadaşı, sonra bizim arkadaşımız oldu ama yıllardır Derya'yı hep tanırız ama bir gün radyoya yayın, canlı yayını almak ona da kısmet oldu. Derya'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsın?
İyiyim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Derya aslında şöyle oldu. Sevda biliyorsunuz arkadaşlar, geçen hafta bir ameliyat geçirdi. geçen hafta değil, o arada Derya da ziyarete geldi Sevda'yı. Ve çok güzel kurabiye getirmişti. Tabii çok güzeldi. Ameliyatın şeyini falan unuttuk yani. O kurabiyeyi yedik. Hemen aklıma geldi. Derya sen bu kurabiyeyi bize bir tarifini ver dedim. Ama Derya, ondan önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimiz kimsin, nesin, ne yaparsın, necisin?
Kimim neyim? Adım soyadım Derya Atabey Şengül. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Milli Eğitim'de çalışıyordum, emekli oldum. Dün itibariyle emekli oldum artık.
Vay, artık bol bol pasta börek yaparsın.
Tamam, bol bol yemek tarifleri verecek artık Derya buradan bağlı.
Kesinlikle katılmıyorum size. Çünkü artık mutfaktan çıkamayacağım arkadaşlar. Çocuklarım da çok seviyor böyle hamur işlerini, kurabiyeleri. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Yani onun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa.
Koyu bir Galatasaraylıdır kendisi, ben bilgi veririm.
Evet.
Çok koyu bir Galatasaraylıyım, evet çok doğru, aynen öyle.
Hakan Şükür'ü çok sever. Daha sayalım mı Derya? Ben
duyamadım.
Hakan Şükür'ü çok sever diyorum.
Hocam onları unuttum ya, şimdi o kadar sorumluluklarım var ki Hakan Şükür'ü sevmiyorum.
Evet, Selçuk'ta çok geçmiş olsun diyor. Evet Derya'cığım, kurabiye tarifine gelelim. Önce istersen malzemeleri bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım.
Tamam. Malzemelerimiz bir paket margarinimiz ya da tereyağımız var. Hı hı. 5 yemek kaşığı pudra şekerimiz var. Hı hı. 4 yemek kaşığı nişastamız var. Aldığı kadar da unumuz, pardon, bir kahve fincanında sıvı yağımız var. Aldığı kadar da unumuz var.
Derya'cığım, çok özür dilerim kardeşim. Sen tarif ederken Engin bir yandan beni dürtüklüyor. Bak senden bir şey çıkmıyor diye.
Evet Derya, peki nasıl yapıyoruz bunu?
Şimdi nasıl yapıyoruz? Oda sıcaklığında margarinimiz var. Dolaptan çıkartıyoruz. Birkaç, böyle bir yarım saat önceden falan. Hı hı. Önce margarinimizi parçalıyoruz bir kabın içinde. Hı hı. Margarinimizi elimizle eziyoruz. Üstüne 5 yemek kaşığı pudra şekerini, 4 yemek kaşığı nişastamızı, bir kahve fincanı sıvı yağımızı da koyup hepsini elimizle harmanlıyoruz. Hı hı. Daha sonra da aldığı kadar unu koyarak kulak memesi kıvamında denir. Hani yumuşaklığında denir. Çok duymuşsunuzdur tabiri. Kulak memesi yumuşaklığına geçirene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz ve yuvarlak şekillendirerek yağlı kağıdın üstüne, hepimize yağlı kağıt koyuyoruz, üstüne de kurabiyeleri diziyoruz, 170 derecelik fırınımıza atıyoruz, 25 dakika pişiriyoruz.
Anladım.
Peki, ve sonra da afiyetle yiyoruz.
Gayet basit bir. Peki bu yoğurma işlemi ne kadar yoğurmak gerekiyor? Elle mi yapıyoruz bu işi? Yani bütün hepsini alıp böyle normal elimizle iyice harmanlayınca yoğuruluyor mu yani?
Tabii ki. Aynen öyle. Önce unu koyana kadar saydığım malzemeleri elimizle harmanlıyoruz.
Evet.
Sonra ununu koyarak, tabii ununu koyduktan sonra biraz toplanması zor oluyor. Biraz güç sarf etmek gerekiyor ama işi bilenler için çok kolaydır. Kolay da bir tariftir gerçekten. Ben bu arada, benim çok kurabiye tariflerim var. Daha sonra size yine bir tatlar, daha başka tatlar da tattıracağım. Onları da beğenirseniz tekrar görüşürüz.
Valla süper. Öyle diğer yemek tarifi veren arkadaşlar da bundan sonra gönderirlerse bir yemekten önce bir
sabit. Aşkım lütfen tarifi dikkatli dinler misin?
Diğer şey dikkatini çekti. Kurabiyeleri yani şekillerini çok tutarlıydı yani. Hepsi aynı şekle gelmişti yuvarlak olarak. Onları tutturmak zor olmuyor mu? Aynı büyükler, boyutları falan
yani
genellikle
elin,
şeydi.
Elinden biraz büyük kopartıyorsun hamurlarını. Hemen şekillendirip tepsiye diziyorsun.
Anladım. Gayet güzel. Yani tüm malzemeleri önce unsuz olarak karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine un döküp onunla biraz daha karıştırıyoruz. Anladım.
Derya, o bize getirdiklerini sen mi yapmıştın?
Güzel yaptın ya.
Çok lezzetliydi. Ben çok ameliyattan afiyet sonra olsun. İlk yediğim onlardı.
Afiyet olsun hayatım. İnşallah bir daha geldiğimde başka kurabiye getireceğim
sana. Evet hayatım. Gelince Engin'e de öğretir misin Derya'cığım?
Öğretirim hayatım. Öğretirdim.
Tamam.
Derya, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok sağ ol geldi burada olduğun için.
Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Beni tercih ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere diyorum.
Teşekkürler.
Bay bay.
İyi akşamlar.
Sağ olun. Görüşürüz.
Evet. Güzeldi. Un kurabiyesi. Ulan şimdi
aşkım,
bir tane olsaydı.
Aşkım güzel tarif etti.
Şimdi zaten aşkım tamam sus.
Tamam.
Sanki evde ben de sanacaklar ki hiçbir şey yapmıyorum.
Engin bu tarif üzerine kurabiyeyi yapar.
Evet. Bizde Sevda kek yapamıyor mesela. Yapan bütün kekler yanıyor. Şu ana kadar hiç evde kek yapamadım.
Hayır yaptım aşkım, yapmıştım. İş yerine götürmüşüm, sana vermemiştim.
Zaten ev keklerini de ben sevmem demişim.
İşte sen beni motive etmediğin için motivasyonum düşük.
Evet, bana Sevgi de merhaba diyor. Ben size merhaba diyorum Sevgi'ye. Selçuk, sana geçmiş olsun diyor Sevda bu arada.
Ha, sağ olsun. Tamam.
Ondan sonra Elif de şey diyor, gerçekten erişilebilirliğin geldiği son noktayı yaptınız diyor. Hakikaten Murat'la görüşmemiz bence de uzun yıllar benim unutamayacağım bir görüşme. Çünkü biraz açıkça ne yalan söyleyeyim, tereddütlüydüm hani programa başlarken.
Evet, Engin yayından önce heyecanlıydı arkadaşlar. Ne olacak? Ya olur mu, olmaz mı
falan. Evet, yapabilir miyiz acaba, nasıl yaparız falan diye. Ama özellikle de şunu da anlatmak istiyorum. Biz bunu isteyerken aslında Elif önerdi sağ olsun. Ya niye diyoruz bizden hiç konuşmuyoruz falan, da bir gün konuk alın diye. Ben de Murat'ı konuk alalım diye konuştuk. Orada şey oldu, hani başka bir arkadaş mı katılsa acaba projeyi anlatsa falan diye. O zaman biz de dedik ki yani öyle olmasın. Niye? Çünkü biz o zaman kendimizle çelişiriz gibi geldi açıkçası bana hocam yani.
Evet.
Düşünsene niye olmasın ki? Bunu bir şekilde yapabiliriz belli yöntemler. Nasıl yaptık? Ben iPhone üzerinden, onun Facebook, çünkü galiba Facebook üzerinden daha rahat okuyor. Skype yoktu. Bir arkadaşının Skype ile bağlandı. iPhone'dan Maybrain klavyesini kullanarak soruları gönderdim. O da onları yanıtladı. Bazı soruları önceden belirlemiştik ama bazı soruları direkt yayın esnasında yazdık falan. Ama bence çok güzel oldu.
Evet.
Hem Murat'a çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Bu arada Murat'ın diksiyonu çok düzgün diyor. Evet, Murat sonradan işitme ve görmesini kaybediyor arkadaşlar, kendi anlattığı gibi. Bilgi işlem merkezinde çalışıyormuş önceden. Ama gayet tüm hayatına kaldığı yerden devam edebilmek bence orada önemli olan
evet,
şey. Yöntemler değişebilir ama hayat devam ediyor bence. Onu yapıda bir azmi şey koymak gibi bir derdim yok asla. Öyle bir şey bana çok saçma geliyor ama bir şekilde yaptıklarına kaldığı yerden devam etme isteği bence çok önemli ve onda başarabilmesi. Körüz biz şu an birçok insanın başucu kaynağı durumunda. O yüzden çok tekrar tebrik ediyoruz. Derya'ya da çok teşekkür ediyorum. Bugün dergi yayısını yayınlayacak mı annem abi?
Dergi yazısı...
Seçtik mi?
Bugün için ben yazı seçmedim ama...
Evet, o zaman sorun değil hocam. Seçmediysek bu saatten sonra uğraşmayalım. Evet, o zaman hocam ne yapalım? Bir müzik arası verelim ve daha sonra Atakan'la beraber olacağız. Evet. Tabii Atakan da buralarda bugün de hiç yapmadı artık. Emri var ki bir ben şimdi Skype'den ona ulaşırım. Evet. Bir müzik arası sonra bir dergi
bir müzik arası vereyim, o arada ulaşalım.
Girdik mi?
Evet şu anda.
Evet yayındayız tekrar.
Ve bir diğer konumuz. Diğer
bir konuklarla konumuz. Dolu bir günümüz yarıyor. Atakan zaten bizi sürekli dinliyor sağ olsun. Her evet. programımızı dinliyor gibi biliyorum. Yani buralarda oluyorsun değil mi Atakan?
Evet yani genel anlamda burada arıyorum. Buralarda olmasam da mutlaka kayıtlardan takip ediyorum.
Evet gerçekten çok güzel. Ve siz de çok güzel bir programa başladınız. Tanıtımlarını duydum ama geçen hafta izleyemedim maalesef ama çok güzel olduğunu arkadaşlardan duydum.
Merak
bir kere
hocam,
bu proje. Sen dinledin mi?
Programı ben? Dinledim. Hı-hı. Gayet güzel bir program. Tabii ufak tefek teknik şeyler oldu. Onlar da bana ayrı bir keyif verdi. Şöyle keyif verdi. Bizim programa ilk başlangıç zamanlarımızı hatırlattı.
Evet gerçekten hocam ben zaten hep şuna inanıyorum. Teknik hatalar olacaktır ama bunları yokmuş gibi davranıp kendini rezil etmektense kabullenip onunla dalga geçebilmek her zaman daha iyidir.
Kesinlikle katılıyorum sana bu konuda.
Yani yoksa
biz zaten teknik hatalarımıza çok dalga geçtiğimiz
biz zaten çok en beceriksiz radyocular olarak böyle her programa geç başlıyoruz. Sonra da bu olsun neyi idare ediyoruz.
Programa başlıyoruz, programda bir kopukluk oluyor. Tekrar giriyoruz falan filan öyle. Ama Atakanların programı gerçekten güzeldi.
Evet. Ben en çok şeyi merak ettim. Işınlamadan bahsetmiş galiba Cem. Işınlamayla ilgili okuduğum makaleden bahsetmiş.
Atakan daha detaylı bilgi versin. O konularda programı sunanlar olarak.
Önce Atakan böyle biz sürekli seni konuk aldık ya ama kendimiz konuşuyoruz. Şimdi sen bu fikir nasıl doğdu? Nereden aklınıza geldi böyle bir radyo programı yapmak? Biraz ondan bahset bize.
Ya aslında biz bunu bir senedir falan planlıyorduk. Sadece uygun zaman şeyini bulamadık ve işte biz dinlenir miyiz? Dinlensek nasıl tepki veririz? Bunları kararsız kalmıştık bu konuda. Ve en sonunda dedik Cem'le bir başlayalım. Nasıl olacak? Ki ilk program ardından gelen geri dönüşler de gayet memnun etti bizi. Yani aslında bir senedir planladığımız bir şeydi. Daha çok yani şu anda birçok görme engelli program yapıyor ama biz lise öğrencilerinin de işte bu tarz konularda fikirlerini belirttiği ve bir şeyler katabildiği bir şeyler yapmasını istedik. Ve böyle bir şeye başladık. Yani bir senedir falan planladığımız bir şeydi bu aslında bizim.
Evet. Gerçekten Cem de buralarda mı acaba ya? Skype'da mı Cem ki? Onu da alsak.
Evet Cem de buralarda şu anda. Dur,
onu da dahil edelim o zaman.
Evet Cem, onu da dahil edelim. Bence
sen konuşurken devam edelim. Peki Atakan bu program yani peki nasıl oldu? Teknik şeyleri nasıl öğrendiniz? Bilgisayarda onları nerelerden şey yaptınız?
Sam'la ilgili aslında yazdan beri biz Sam'ı yavaş yavaş Cem'le kurcalıyorduk. İşte Adem abinin bir anlatımı vardı Sam'la ilgili. Onu dinledik. Emre abiye bir şeyler sorduk. Vesaire yazdan beri Sam'ı deniyorduk zaten. Sadece işte farklı şehirlerde olduğumuz için bizim bazı şey programlarımız vardı. Onları da bir şekilde çeşitli yazılımlarla hallettik ve aslında ortada çok büyük bir sorun kalmadı. Geçen haftaki teknik aksaklıkları saymazsak genel anlamda güzel bir şekilde yürüttük bu işi. Çeşitli sanal yazılımlarla. Şimdi benim sesimi Cem yayına aktardı.
Cem ne? Cem geldin mi bu arada?
Geldim abi,
buradayız. Hoş geldin.
Hoş geldin Cem programa.
Evet.
Çok teşekkür ederim. Cem biraz mikrofona yaklaşır mısın? Sesin biraz az geliyor sanki.
Şimdi nasıl abi?
Gayet güzel.
Gayet güzel oldu. Peki nasıl yapıyorsunuz yayını Cem? Yani şey mi? Sizin Skype'da ayrı ayrı yerlerde önce birbirimize bağlanıp oradan onu da radyoya mı aktarıyorsunuz gibi?
Aslında ben de Team Talk'ta yapıyoruz abi. Team Talk'ta orada buluşuyoruz.
Ha Team Talk'ta.
Direkt veriyoruz sana yani.
Ha Team Talk'ta mikrofonu kilitliyor o zaman herhalde. Atakan uzaktaysa o kilitliyor. Sen de yayını alıyorsun gibi mi?
Aynen abi.
Harika.
Gayet güzel.
Gayet güzel.
Yani genellikle Skype'da kullanacağız. Geçen hafta Ennur da bizimleydi ve onun Skype kullanmasında bazı problemler vardı. Dolayısıyla Team Talk'tan gerçekleştirdik. Yani herhangi bir işte sesli konferans yazılımı kullandıktan sonra bir sanal kabloyla yayına benim sesimi ve diğer işte programda olan konukların sesini Cem yayına aktarıyor. Bu şekilde aramızdaki iletişimi sağlıyoruz.
Cem yayın programımızın adı neydi? Gökkuşağı mı? İdi.
Aynen abi gökkuşağı.
Neden gökkuşağı?
Hah işte soru bu.
Hani sanat, bilim her türlü hani konu içine barındırmak için farklı renkten oluşan böyle hoş bir şey seçtik.
İsim seçtiniz. Peki Atakan neler yapmayı yani programınızda mesela bu hafta gayet güzel bir makale özetlediniz, bilgisayar anlatımları vardı falan. Bundan sonraki haftalarda ne gibi planlarınız var? Yani kafanıza neleri radyonuz programınız içinde barındırmayı planlıyorsunuz?
Ya bundan sonra aslında genel anlamda tabii ben kitap seçimlerini falan genelde Cem'e bırakıyorum ama teknoloji anlamında ben başlangıçta bir şeyler yapmak istedim. İşte genel anlamda bir haftanın değerlendirmesini yapacağız bundan sonra. Neler oldu? Görme engelleri anlamında görme engellemek için teknoloji neler oldu ve genel anlamda teknoloji haberleri neler oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında çeşitli kendi keşfettiğimiz iOS ve Android uygulamalarından, işte Windows'taki bazı oyunlardan vesaire bahsedeceğiz. Hatta ilerleyen zamanlarda yani tam bir detaylı bunu yapamayız belki ama başlangıç aşamasında Linux'a biraz incelemek istiyoruz program esnasında.
Çok iyi, çok,
neler
çok
var,
güzel.
Uygulamalar ne kadar erişilebilir? Çünkü Linux'un içerisinde bir ekran okuyucu var. İşte bundan Skype vesaire uygulamalar test ediyoruz aslında şu ara. Ne kadar erişilebilir vesaire bunlardan da bahsedeceğiz.
Harika.
Ardından işte okuduğumuz kitaplardan bahsedeceğiz. Tabii bu iş genelde cebin olsun da zaman zaman belki ben de birkaç kitaptan bahsedeceğim. Ardından çeşitli ünlü bilim adamlarından bahsetmeyi planlıyoruz. Bunlar bazen görme engelli de olabilir. Geçenlerde bir fizikçiyle karşılaştık mesela. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek fizikçiydi ve sanırım uzayla ilgili çeşitli çalışmalara da başkanlık yapmış. Bu onları araştırmıştık. Veya çeşitli bilim adamlarından ve teorilerden bahsedeceğiz yine.
Gerçekten çok iyi, yani konularınız çok ilgi çekici hakikaten. Böyle özellikle bilim adamları, kitaplar, gerçekten farklı konuları da işin içine almanıza çok sevindim. Teknolojide de yani biraz farklı şeylere değinmek anlamında Linux bence çok iyi bir özelliği. Evet. Yoksa iPhone'dan, Windows'tan hepimiz biraz bahsediyoruz, onlardan da edin tabii ama biraz o farklılıkları da gündeme taşımak, yani böyle daha bilinmeyenleri böyle size işte biraz daha bir tavsiyesi olsun üzerine giderseniz hem ilgi çeker hem de siz de öğrenirsiniz yani bilmediğiniz şeylerle ilgili. Bence Linux anlamda çok iyi bir seçim. Ne durumda peki Linux'a, var mı erişilebilirlik? Biz bir ara bakmıştık ama epey zaman oldu. Hani geliştiriyorlar mı? Yapan var mı bir şeyler?
Yani Linux zaten Ubuntu şeklinde, yani bir sürü bunun sürümü var ve körler için de yapılmış bir sürüm var. İçerisindeki okuyucusunu şu anda tam telaffuz edemeyebilirim ama cihazında bir yazılım
Orca
var.
Orca.
Yani ekran okuyucu var ve bunda birçok şey aslında yapabiliyoruz. İşte internette falan da dolaşabiliyoruz. Skype'ı da biz kısmen incelemiştik bir ara. Ve yani aslında genel anlamda kullanılabilir durumda ve çeşitli küçük uyarlamalarla aslında NVDA da Linux'a kazandırılabilir. Onunla ilgili biri çalışma yaparsa ileride belki Neve Access yapar bilmiyorum.
Evet.
Ama onun sanırım Python dilinde ama Linux'un programlama diline göre uyarlanırsa Neve'den de kullanılabilir. Ama genel anlamda aslında yeterlilik, yani tabii ki Windows veya işte bir Mac gibi değil ama genel anlamda bir Linux'u merak edip de işte bunu inceleme açısından bize yeterli olabilecek bir şekilde ekran okuyucu desteği de var Linux içerisinde.
Peki Cem, sen ne tip kitaplardan hoşlanıyorsun? Ne tip kitapları tanıtmak istiyorsun?
Ben abi genelde fantastik veya bilim kurgu olarak gideceğim. Hani yavaş yavaş Türkiye'de yaygınlaşıyor bu tür.
Evet.
Biraz ben size bunu anlatmak istiyorum. Bir de tarihi veya psikolojik kitapları çok tanıtmak istiyorum. Bunlar da artık yavaş yavaş bilim için çok sevdiğim türde kitaplar. Özellikle psikoloji türünde kitaplar. Çok seviyorum. Bunu insanlara anlatmayı çok istiyorum. Bu tür kitaplar.
Evet, gerçekten bu da önemli bir konu. Bence bununla da değinmez. Fantastik kitapların bayağı Türkiye'de seveni de var yani bizim okulda falan da. Ayşegül abi bizim hocam o bol bol vallahi yani fantastik kitapta ince kaçırdı.
Şey vardı, fantastik değil de sanırım bilim kurgu şeyi vardı. Bir tane Asimov diye bir dergi vardı bizim okulda, kabartma. Üniversitede.
Asimov, evet. Evet, gerçekten. Hatırlıyorum ben de o dergiyi. Bu arada çocuklar, bakın size bir şey söyleyeyim. Bilim adamı dediniz ya, Edison biliyorsunuz şeyde bulan o pilağın atasını. Neydi onun adı Adem abi?
Şey mi? Adını hatırlayamam ama silindirik bir
evet, şey. Onu bulan Edison ve bunu bak bu arada bir soru var. Her ikisi de satrançça, satranç köşesi yapmayacaklar mı diye soruyor Ertan abi. Çocuklar.
Öyle aslında satranç şey.
Çok hani istiyoruz bunu düşünmeyi ama biraz da hani yani oturunca böyle hani belli bir kitle ulaştığımızda kesinlikle satrançta yarayacağız yani.
Evet, bence bunu da yapan pek olmadı. Bence ayırın mesela her programdan öyle bir küçük analiz yapmak, değil mi? Maçtaki
tabii bir oynanmış bir maçı belki
işte, belki bir programa yetmez ama bilmiyorum hani o durumu ama
en azından işte oradaki güçlü hamleleri konuşabilirler. Ya onlar satrançta büyük ihtimalle o olaya güzel gireceklerdir diye düşünüyorum ve dinleyici kitleleri de olacaktır diye düşünüyorum.
Vallahi bayağı bir yazdılar yani, insan epey bir olumlu dönüş alındı gördüm ben. Bayağı insan yazmıştı. Ben tebrik ediyoruz. Kıskandı vallahi, bize kimse yazmıyor artık. Alıştılar.
Ben şeyi çok sevmiştim. Ben o konulara meraklıyım. Direkt beni üniversite yıllarıma götürdü. 98'ler, 99'lardı sanırım. İnternete ilk böyle rahat kullanmaya başladığımız zamanlarda Philadelphia deneyi diye bir şeyle ilgili duyum almıştım. Oturup araştırmıştım. Böyle bir deney var mı, ne yapmışlar falan diye. Geçen ondan bahsetti Atakan'la Cem. Işınlanma, bir gemiye işte elektrik verilerek geminin başka bir yerde görülmesi sağlanıyor falan. Bu tür çalışmalardan aslında hep hani iPhone erişilebilirlik diyoruz ama bu şeylere de girmek gerek çünkü görme engellilik dışında farklı bir şey de var, dünya da var. Yani onlar, Atakan'la Cem de bunu yayınlarında öne çıkartacaklar ve güzel olacak, ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü gerek satranç, gerek kitap, işte gerekse bu işte ışınlanma gibi birçok bilimsel şeyleri merak eden görme engellilerde var.
Evet, yani şöyle düşünmeyin sakın. Ya bunu biz biliyorsak herkes biliyordur nasıl olsa gibi bazı eksikler. Öyle düşünmeyin. Mutlaka içinizdekileri aktarın arkadaşlar. Demin şey diyordum. Edison'un olayında plakı bulurken onu şey almak için, patent almak için ortaya koyduğu ikinci argüman şeymiş hocam. Görmeyenlere kitap okunması.
Gayet mantıklı.
Yani şeyden önce, müzikten önce falan bunu koyuyor.
Tabii ortaya. Mantıklı yani bir şey. Çünkü Braille yazı o zamanlar tam şeye girmedi. Braille yazının resmiyet kazanması 1920'lerde, 20'ler civarında.
Evet.
Mantıklı bir şeyle girmiş olaya.
Evet. Peki Atakan'cığım, sizi biraz tanıyalım mı? Lisede mi okuyorsunuz? Ne
yapıyorsunuz? Evet, biz direkt girdik. Bence de tanıyalım.
Ben Bursa'da yaşıyorum. Lise 1 öğrencisiyim. 15 yaşındayım.
Ben Çorum'dayım abi. 7. sınıftayım. Biraz geriden geliyorum ben. Çorum'dayım.
Bu yaşta maşallah yani ortaokulda.
İşte bu ya.
Bak Selçuk diyor ki ben de dinledim diyor. Oldukça güzel bir program yaptılar diyor. Skype yerine Twitter'dan aldılar diyor işte diyor. Tabii siz genç nesilsiniz. Biz Skype'tan konuşabildiğimize dua edin. Valla o da güzel olmuş Twitter üzerinden. Peki mesajları kim okuyor? Nasıl bir iş bölümü yapıyorsunuz Cem ve Atakan? Yani kim ne okuyor? Kim neye cevap veriyor? Nasıl bir iletişim kanalınız var? Programda size nasıl ulaşıyor insanlar?
Yani aslında genel anlamda Cem yayın işlerini koordine ediyor. İşte müzik vesaire, mikrofon olaylarını Cem kontrol ediyor. Ben genel anlamda müziklere vesaire bakıyorum. Veya işte bir konudan bahsediyorsak onunla ilgili notları okuyorum vesaire. Altta benim de o notlar oluyor. Ve Twitter'dan gelen mesajları da okuyorum. İşte Twitter ve Facebook kullanıyoruz. Sanırım artık bu haftadan itibaren ya da önümüzdeki haftadan itibaren Skype'da kullanacağız. Skype biraz bir problem olduğu için yayın esnasında Skype kullanmadık. Twitter tercih ettik. Aslında Twitter'dan da bayağı mesaj geldi. Ama Skype'da kullanacağız yakın zamanda. Yani aslında genel anlamda yayın işleri Cem'deyken mesaj vesaire olayları bende oluyor.
Aynen.
Peki Twitter'dan size nasıl ulaşıyoruz mesela yayın içinde Cem mesaj atmak istersen? Et isim yazıp öyle tweet mi yollamak lazım? O şekilde mi
yönelik? Aynen. Bu şekilde mentionlanabilir. Et Atakan Altizmin Alman ve evet, Cem Cengiz 3 sanırım Cem'de Twitter adresi.
Aynen.
Başına onu yazıyor mesajın ya da herhangi bir yerine ve mesajı gönderdiğinde doğrudan size geliyor. Doğru mu?
Evet. Bizde yani bize de bildirim olarak düşüyor. Twitter'ın üzerinde görebiliyoruz onu bizde. Aynı zamanda dediğim gibi yakın zamanda Skype'da kullanmaya başlayacağız.
Evet, gerçekten gayet güzel olmuş.
Gençlik her türlü sosyal iletişim kullanıyor.
Hatta bir de Facebook sayfası açın bence programınıza ilişkin. Tam oldu. Oradan da mesajlar gelir. Evet, ama o zaman da zaten kastını bilmiyorum hepsine birden.
Ben duyuru maillerini aslında kendi Facebook adresimde yazmıştım. Hatta birkaç mesaj da benim Facebook hesabımdan geldi. İşte yayın öncesinde bir iki arkadaş isteği sonrasında. Birkaç mesaj da Facebook'tan aldım. Yani Facebook'u kullananlar var hala. Bizimki platformu da kullanmak istedim. Çünkü Facebook falan Twitter kullanmayabiliyor veya Twitter falan
tabii.
Facebook kullanmayabiliyor. Bir de görme engelleri arasında pek fazla artık Twitter yani yavaş yavaş yaygınlaşsa da hala Twitter kullanmayan görme engelli çok fazla var.
Evet.
Bunun için insanların ulaşamamasını düşünerek Facebook'u kullanmaya başladık. Ama Mail'de hala Skype kullananlar var. Bu yüzden de Skype'da kullanmayı düşünüyoruz.
Şimdi bak ben program. Keşke bütün bu mesajları tek bir yerden okuyabilme şansı olsa. Yani öyle bir panel olsa ki değil mi Adem abi? Facebook'u da, Twitter'ı da, Skype'ı da oraya düşse. Keşke yani öbür türlü alt tab yap ona bak, ona bak, ona bak falan böyle bazen karışıyor. Acaba bu şeylerin öyle programları var mıdır diye de bir an aklımdan geçmedi değil.
Evet aslında onu ben de düşünüyorum. Yani işte stüdyodan vesaire yayın yapan radyocuların da öyle bir panelleri var mı acaba? Bütün mesajları bir yere toplayabildikleri. İşte SMS geliyor vesaire. Bir de onlar SMS falan aldıkları için. Ne oluyor? Evet. Tek bir yerden kontrol ediyorlar mı? Onu ben de merak etmiyor değilim açıkçası.
Evet gerçekten.
Aslında yapılmayacak bir şey değil o öyle. Bir
ya belki ya. De şöyle... Belki vardır bu radyocuların falan öyle bir şeyleri. Ya. Yani onların belki onların hepsini birden baktıkları bir çalışmaları vardır. Bilmiyorum hani ama emin değilim tabii nasıl oluyor.
Aslında bunu Murat abiye de sormak lazım.
Evet evet ya da Murat'a söyleyelim yazsın öyle bir program ya bizim için. Hepsini bir arada topla. Murat'a iletelim bak öyle bir belki yazar bizim için öyle bir program yazan adam. Atakan ve Cem çok teşekkür ediyoruz.
Ben Atakan ve Cem'den şunu rica edeceğim. Tabii ki burada Atakan'la Cem'in dinleyici kitlesi vardır. Fakat ne denir ona? Potansiyel dinleyici kitlesi de burada. Programlarının yayın saatlerini ve gününü buradan bence aktarsınlar.
Evet bir hatırlatın ne zaman ve nereden ulaşıyorlar size?
Cuma günü 21-23 saatler arasında. Özellikle biz de 21 ve 23 seçtik tam akşamın ortası. Yine aslında aynı şey olduğu için yine aynı kanallardan ulaşabilir. eget.org/radyo adresinden dinlenebilir ve mesaj gönderilebilir mesaj panelinden. Veya işte Twitter'dan @atakanalband@cemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemcemc yakın zamanda skat toplamaya başlayacağız.
Başarılar diliyoruz.
Başarılar diliyoruz.
Uzun ömürlü olmasını diliyoruz dediğim evet. gibi. Yani inşallah devam edin, yılmayın. Siz ve yapabileceğimiz yardımla doğrusu her zaman burada olduğumuzu biliyorsunuz zaten, destek olabileceğimiz şeylerde. Ama siz gençler, işte Eynur da katılmış programımıza değil mi?
Evet, aynen. Geçen hafta o da bizimleydi. İlk programda konuk olarak.
O da gerçekten bu alanda çok yetenekli bir arkadaşımız. Başka gençleri de bulun. Arada biz de çağırın. Öyle geliriz yani.
Arada biz de çağırın da kendimizi genç hissedelim.
İçişme çağırırız abi ya.
Hadi bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için, ikinize de.
Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz ikinize de.
İyi günler.
Çok teşekkürler abi.
Çok sağ ol Cem'ciğim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Sağ olun. Evet. Hakikaten ya bu gençler çok hızlı.
Yani bence bugüne kadar katılmadıkları, yapmadıkları hatta bence çok başarılı olacak programdı. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Böyle bir şeye giriştikleri için devam etsin. Ya, bu tür şeyler istikrardan geçiyor. Devam ettikçe çok daha iyisi olacaktır.
Kesinlikle.
İnşallah yıllar sonra da onların yani programlarının 100. 200.sünü dinleriz değil mi Adem abi?
Evet, aynen.
Evet, bu arada bir duyuru yapalım arkadaşlar. Selen Özel Bilgi Yarışması belli oldu. Buradan tekrar duyuralım. 9 Mayıs Cumartesi günü yapıyoruz. Sadece duyurmadık galiba değil mi Adem abi?
Evet, yayınımız çünkü evet, daha belli değil o zaman.
9 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Selen Özel Yarışması. Grup başvuruları başladı. engelseyişim.com adresine girip buradaki Selen Özel Bilgi Yarışması bölümüne girerseniz oradan nasıl başvuracağınızı da ve yarışma şartnamenizi öğrenebilirsiniz. Bu sene birincilere 1200, ikincilere 800, üçüncülere de 450 liralık ödüllerimiz olacak. Bunu da hatırlatalım. Hepinizi bekliyoruz. Yani burada ödül çok önemli değil ama
evet, yarışma. Biz hep deriz. O gün bir arada olup eğlenmek, karşılıklı bilgi alışverişi, böyle güzel bir gün.
Evet, gerçekten çok hoş bir gün olacak hocam. Hı-hı. Yani o gün bekliyoruz. olanları bekliyoruz insanları. Belki arada sürpriz bir parodimiz olur. Belki küçük şeyler yapabiliriz.
Evet.
O yüzden yani yarışmasanız da orada olun. Garanti Kültür Merkezi de güzel bir binadır. Bu sene iyi bir yerde yapıyoruz.
Evet.
Garanti Kültür Merkezi'nde olacak. Birçok konserin olduğu bir bina. Hep birlikte yapacağız. Belki bir akşam yemeği olacak yarışmadan sonra. Onu daha sonra duyuracağız arkadaşlar. Ama hepinizi bekliyoruz. Evet. Orada olmanızı diliyoruz. Güzel bir yarışma olacak diye umuyoruz. Evet, bunu dedikten sonra bir müzik arası verelim.
Bir müzik arası verelim, evet.
Daha sonra da Mabray'den bahsedelim.
Tamam. Güzel parçadan sonra geldik.
Evet, tekrar buralardayız arkadaşlar. Hepinize tekrar merhaba diyoruz. Programımızın son bölümünde biraz merak edilen bir konuya değinelim. Biraz onu sola sakladık. Mabray bugün itibariyle arkadaşlar App Store'a 3.0 versiyonunu gönderdi. Hemen nerede demeyin, o tabii hemen App Store'a gönderilmez.
Yani App Store'a gönderiliyor bazen 4-5 gün.
Geçiyor birkaç gün. Evet. Ama şu an bugün itibariyle ya da belki de yarın yolda.
Yolda diyebiliriz.
Yani. Yolda diyebiliriz arkadaşlar. Peki ne getiriyor? Niye 3.0? Genelde ara versiyon değil. Çünkü bunda diğer versiyonlarda farklı bir özellik var. Bu da ne? Klavye özelliği arkadaşlar. Bilmeyenleri şöyle kısaca bir tanıtalım. Şöyle şunu sesini biraz açayım hocam. Evet, mesela meyve gibi. Oo, bu kadar.
Okumamış,
olcayaştı, VNT, engelsiz, peki, gelinme,
tüm dil, düzen, okumamış,
karabuğundan, CNY adresi, adresi, metin, sağ solu, yemek, güncel, hazır, oluştur. Mesela oluştur diye müşterim. Güzel, çiçek, bilgi, bilgi, bilgi, kimden, engin, kum, engin, gövdesi, sevgiler, engin,
yılmaz, ekleme noktası, sonda. Ekleme noktası, başla.
Evet, ekleme noktası başladı. Metin alanına geldik arkadaşlar. Burada Maybrey'i yazmak için ne yapıyoruz? Evet, sonraki klavye, Maybrey. Evet, ekran normal Braille dönüyor, yazıyorum.
Selamlar. Bir.
Evet, gayet yazdım. Bakın sözcük edeyim.
Başım, nokta, re. Sözcükleri incele, benim bilim. Bir, bu, selamlar, selamlar, bu, bir, benim bilim, nokta, başım.
Evet, gördüğünüz gibi sözcük klasik Maybrain inceleme komutlarıyla dolaşabiliyoruz metinde. Peki yazdığım şeyden çıkmak için ne yapıyorum? Tekrar normal klavyeye dönmek için 3 parmağımı bir kez daha sağa çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an bildiğimiz klavye ekranına döndük. Gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunu da yazdık. Çekelim. Evet, gördüğünüz gibi gayet yazıyor. Bu şekilde Maybrain'de yazabiliyoruz. Bir yöntemi daha var. Klavyeyi doğrudan kapatmak. Bu durumda da 3 parmağımızı sola çekiyoruz arkadaşlar. Yani Maybrain'i klavyede kalmak, sonraki klavyeye geçmek istemiyorsanız. Bakalım onu da göstereyim ben size. Devam edelim. Şimdi klavyeyi yok sayıyorum, yani kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Yalnız bunun bir sıkıntısı var Adem hocam. Hı-hı. Klavyeyi yok sayarsam tekrar açtığımda inleç başına dönüyor klavye. Yani onu bir söyleyeyim.
Kalmıyor yazdan.
Kaldığım yerden devam etmiyor. Yani bu arada yayın mı gitti acaba? Tam şeyinde acaba, onu merak ediyorum. Bir tampon var ama hocam, acaba yayınımız devam ediyor mu? Arkadaşlar, yayınımız devam ediyorsa bir şey yapın. Evet. Evet geldi galiba, şu an yayınımız var. Evet, böyle bir şekilde de geliyor. Yani o zaman inlecin sonuna gelebiliyor arkadaşlar. Bir şey daha, bu durumda ne yapacağız?
İleti gövdesi. Selamlar, bugün dinlemedir. Meyvan yok. Şimdi İstanbul'da olmak vardı hakkında bile.
Evet, şimdi şöyle.
Paragrafları incele. Karakterleri incele. Sözcükleri incele. Yok. Son sözcük.
Böylelikle sonuna gelelim. Ha, pardon.
Yok. Son sözcük. Karakterleri incele. Boş. Ne? Sözcükleri incele. Bu. Bir. Benim bir yoksa. Ne? Var. Ne? Yok olsa. Şimdi. Boş. İstanbul'a. Olmak. Vardı. Anlaşıldı. Satayım yoksa. Dön. Sevgiler.
Evet, bunu da gördükten sonra arkadaşlar boş satırda. Şimdi buradan itibaren yazabiliriz. Devam edelim. Yazdım.
Devam.
Bakalım doğru yere yerleştirelim.
İleti gövdesi. Mekin alanı. Düzenliyor. Selamda bugün dinlemedir. Meyvan yok. Şimdi İstanbul'da olmak vardığınızı satayım. Üzmeye devam ediyorum. Sevgiler. Engin Yılmaz. İdam Bey'e
gelmez. Burada üzmeye demişim ama... Bu şekilde yazmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. İki modu var. Yine onu da hatırlatayım. Bir doğrudan yazma modu. Bir de yani doğrudan yazdığınız klavyeye yazıyor. Yani normal iOS klavyesindeki gibi oluyor arkadaşlar. Böyle bir yazma modu var. Bir de doğrudan yazma. Bir de M Braille'de olduğu gibi önce yazıyor, sonraki klavyeye geçtiğinizde ya da klavyeyi dismiss ettiğinizde, yani kapattığınızda ekrana yansıyor hocam. Böyle iki mod koymuşlar. Bunun sebebi de şu, bazı durumlarda uzun mesajlarda belki diğeri tercih edilebilir. Yani yazma modu doğrudan değil de indirekt yazma modu kullanılabilir. Çünkü o modda tüm yazdığınız metin üzerinde dolaşabilmeniz, hakim olabilmeniz mümkün oluyor. Ama doğrudan yazma modunda sadece o satırı inceleyebiliyorsunuz. Sözcük sözcük ilerlemezseniz. Böyle bir problem var. Çünkü ama niye doğrudan yazmayı koydu diyorsanız, doğrudan yazmada mesela enter yaptığınızda bir sonraki alana geçme şeyleri falan vardır ya mesela, alacağım sonraki. O tür şeyler için de doğrudan yazma kullanılabiliyor. Var olan metnin tamamını bir anda göremiyoruz. Sözcük sözcük inceleyip o satıra geldikten sonra o kısmı görebiliyoruz gibi biraz bazı problemleri olmakla birlikte. Ama bu M-Brain'den çok biraz Apple'ın Braille kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Ama gayet kullanılabiliyor. Yani onu söyleyebilirim hocam. Yani mesela
bence seçer bir şey olur.
Şimdi hep şu an kısaltmalı yazdım, dikkat ediyorsun hocam. Bir de kısaltmaları kapatayım. Bu nasıl 6. noktaya basılırken parmağımız diğer parmağımızı aşağı doğru çektim. Şimdi yazıyorum. Gördüğünüz gibi kısaltmasız modda, dikkat ediyorsanız hocam, karakterleri de duyuyoruz. Evet. Kısaltmalı modda da duyabiliyorsunuz karakterleri ama ben onu kapattım mevreyle ağlarına. Yani kapatmasaydım duymuyorduk. Ama kısaltmasız modda karakterleri de duyabiliyoruz mevreyin içerisinde. Bu şekilde ilerleyen bir yazı durumu oluyor arkadaşlar. Bir güzel özellik daha var, onu da göstereyim hocam. Şimdi şöyle önce bir yeni satır yapalım. Bir de kısaltmalı açalım. Bak, elim 1, 2, 3'e basılıyken Adem abi, diğer parmağımı yukarı doğru kaydırıyorum.
Klavye link geç olarak değiştirildi.
Ve doğrudan İngilizce klavyeye geçiyorum. Gayet. Bu da ne işe yapıyor mesela?
Hello.
Hello. Is. Bu arada İngilizce kısaltmaları kullanabiliyorum mesela şimdi. H, Ö, however yazacağım ya hocam. 5, E. Gördün mü? Haberi yazdı. Bu şekilde tekrar Türkçe'ye geçmek için ne yapıyorum? Yine 1, 2, 3'e basılıyken Türkçe'ye geçiyor. Böylelikle son iki dil arasında, yani en son kullandığınız son iki dil arasında böyle geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar M-Braille'de.
İngilizce, Türkçe bir şey yazıyorsanız.
Evet, gayet iyi. İstediğiniz zaman İngilizce'ye geçin, istediğiniz zaman Türkçe. Açılışta kısaltmalı açılıyor default olarak. Siz istiyorsanız kısaltmasın modunu seçerek devam ediyorsunuz. Her alanda kullanılabiliyor. Web sayfalarında da, kimi alanlarında da. Bazı sıkıntıları var, dediğim gibi tüm metni bir anda görememek gibi falan. Ama iOS klavyesinde hiçbirini göremiyorsun Braille'deyken. Öyle bir durumla karşılaştırırsan. Yani iOS'da Braille'deyken sadece karakter silebiliyorsun. Bunda yine M-Braille'in komutları, yani işte metin içinde sözcük sözcük, karakter karakter metni okutmak, işte metnin bir kısmını okutmak gibi şeyler veya olan bir kısmı seçmek falan gibi şeyler yine geçerliliğini koruyor. Klasik M-Braille ayarları. Ama tabii ki şey kadar rahat olmuyor, onu da söyleyeyim yani. M-Brain'in kendi içinde yazdığı kadar hakim olamayabiliyorsun bazı durumlarda ama iş görüyor. Fiyat politikasından bahsedeyim. Nasıl bir fiyat politikası var hocam? Bir kere şu an M-Brain'in full versiyonuna sahip olanlar herhangi bir ücret ödemeden klavyeye sahip olabiliyorlar. Yani full versiyon, işte doküman normal biliyorsun son şeyde çıkarılan. Full versiyonuna sahip olanlar herhangi bir ücret ödemiyorlar. Bunu şey yapıyorlar. Free versiyonu var biliyorsun. Ya yani onda da zaten bir şey ödemiyorsun. Full versiyonun fiyatı $39. Öyle söyleyeyim hocam. Yani $39'a full versiyonu satın alabilir. Hiç almamış kişiler. Şeyi olanlar, şu an basic olanlar, ki bu son basic, artık öyle bir şey olmayacak yani. İki versiyon olacak. Onlar upgrade etmeleri gerekiyor. Onun fiyatını unuttum. $14'luk bir upgrade parası galiba vardı. Ben öyle ödemiştim geçen şeyde hocam. Onu yine ona ediyorlar. Yalnız şöyle güzel bir durum var Adem abi. Yalnızca klavyeyle satın alabiliyorsun. Keyboard.
O da güzel.
Üçüncü parti keyboard. Yani ben M-Brain'in uygulamasına gerek duymuyorum falan diye.
Yani ben sadece yazı yazmam.
Ve bunun fiyatı da çok uygun arkadaşlar. $9.
Gayet hoş.
Yani yalnızca o çift parti klavye alırsanız.
Tabii canım yani adam şey diyebilir. Ben sadece o Braille klavyeden yazı yazmak kısımlarına yararlanmak.
Ben kalanına uğraşmayacağım diyebilir. Ayarlarını Braille işinden yapacaksın işte sözcük mü okunsun paragraflığını ama o klavyeyi de oradan etkileyecekler. Yani sadece klavye satın alabilirsiniz. Bu $9 oluyor. Yani Braille'in içindeki şeyleri kullanmak istemiyorsanız. Braille'deki işte telefon etmeleri, Twitter, başka şeyler, Facebook paylaşımı, mail onları kullanacaksanız o zaman normal full versiyonu satın almanız gerekiyor. 3 tane şey var. Bir ücretsiz versiyonu olacak, bir tam sürüm olacak $39'lık. Bir de klavye sürümü olacak $9. Evet. Daha önce satın almış olan arkadaşlar, yani daha önce Braille'i almış ama tam sürüm yapmamış arkadaşların sanırım bir $14 onun ödemesi diye hatırlıyorum. Evet, böyle bir durumu var arkadaşlar. Mesela sorular varsa Braille ile ilgili alabilirim. Ne zaman çıkar diye soruyorsanız onu bilemiyorum ne zaman çıkacağını ama herhalde hafta sonra bugün yarın gönderildiyse en fazla bir hafta içinde çıkacağını zannediyorum hocam. Yani çok gecikmez gibi.
Tabii yani bir hafta aşağı yukarı bir hafta içerisinde hafta sonra gönderen bir şey hafta sonra yayınlanmış oluyor.
Aynen aynen öyle oluyor hocam. Bir de bu klavyeyi nasıl ekliyoruz onu da şöyle göstereyim kısaca. Evet. Hocam. Demin aynı zamanda ben Murat'a soruları sorarken yoğun bir şekilde Braille klavyeyi kullandım. Bu onda iki klavye arasında geçmek bana daha kolay geldi açıkçası şeyden. Ayarlara giriyorum. Genelin içinden. Klavyeye giriyorsunuz. Klavye 2 diyor. Bu sizin 3 olabilir. Ben diğer emojiyi falan kullanmadım. Buraya girdiğiniz zaman yeni klavye ekleye tıklıyorsunuz ve orada Braille'i görüyorsunuz. Ekledikten sonra da şöyle bir ekran geliyor. Bunun içine de giriyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine de giriyorsunuz. Tam erişime izin ver. Bunu mutlaka açmanız gerekiyor. Açmazsanız kullanamazsınız. Yani önce klavyeye ekliyorsunuz Braille'i, çift dokunuyorsunuz. Tekrar klavyeler ekranına dönüyorsunuz. Daha sonra tekrar Braille'i ya da eklediğiniz klavyeye tıklayıp tam erişime izin vere tıklamanız gerekecek. Bu şekilde açacaksınız arkadaşlar. Galiba bir iki soru var Adem abi. Bu arada bir iki soru gelmiş gibi görünüyor. Evet. Evet bu arada Talip abi de Sevgi Hanım da Sevda'ya çok geçmiş olsun diyorlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Selçuk da biraz önce yazmıştı. Evet bakalım. Evet Çağrı diyor ki inşallah Apple uygulamanın bir yerlerini beğenmezlik edip yokuşa sürmez diyor. Sanmam yani bütün başka klavyelere izin verip de buna niye vermesin ki? Yani sonuçta onu yapabilmekti. Olmaması da umuyoruz yani şimdiden şimdi o kadar kötümser olmayalım değil mi? Adamdan beğenmezse şov ağzımızı açmayalım arkadaşlar lütfen yani öyle bir şey olmaması da umuyoruz şu ana kadar olmadı bakalım ama şu an içinde programı böyle şey yaptık bakalım. Evet Ertan abi diyor ki sadece klavye satın alırsak ne yapabiliyoruz diyor. Hiç iOS klavyesi gibi orada yazıyorsunuz arkadaşlar yani normal klavye uygulaması olan klavyenin olduğu her yerde Braille'i kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında Braille'in içinden bir şeyler yapamıyorsunuz. İşte SMS göndermek, mail göndermek, işte Braille'in içinden telefon numarası da arayabiliyorsunuz mesela şu an. Nokta ara deyip bir numarayı çevirip enter yaptığınızda arıyor gibi şeyleri var. Braille'in üçüncü parti diğer uygulamalarla mesela WhatsApp mesajı yazmak gibi şeyleri yapabiliyorduk. Ama çok gerekli de olmayabilir tabii. Zaten şeyden yazdığın için var olan yerden o anlamda düşünülebilir. Klavyede iOS klavyesinde yaptığım şeyleri yapabiliyorsun. İki ayrı dilde yazım yazabiliyorsun. Braille'de Türkçe ve İngilizce. Metnin içinde sözcük sözcük, karakter karakter dolaşabiliyorsun. Metnin bir kısmını bu şekilde seçebiliyorsun. Maalesef tüm metni bir anda göremiyoruz. Yani önceden yazılı olan metni görmemiz için o satıra sözcük sözcük inip ondan sonra o satırı görebilmemiz gerekiyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ama ondan sonrası için gayet başarılı bir şekilde klavyeyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yorum var Ertan abi de bunu sormuş. Evet, ben demek ki benim yayın gitmiş herhalde, bir yayında da sormuştum ya. Hı hı. Bakalım başka soru var mı? Evet Erdal. Ha yok. Evet Erdal, umarım sorunun cevabını almışsındır. Demin Erdal şey soruyordu. Ben mi yanlış duydum? Sen demin sonraki klavye deyip mebre ile mi geçtin? Yanlıştı da biraz önce. Ben de dedim ki evet yanlış duymadım ama programı dinledim hocam. Hadi bakalım. Evet. Nihal de Sevda'nın sesini duymuş. İyi olduğunu bilmek çok güzel diyor. Geçmiş olsun diyor. ne diyor? Evet ha diyor ki Selçuk'ta. Evet diyor ki ben iOS 9'u düzeltecektim zaten. Sen nereden çıkmıştın demezler inşallah diyor. Çağrı'nın dediği gibi diyor Selçuk hocam. Arkadaşlar manyak mısınız siz? Akşam akşam gecenin bir yarısı bela mı oldunuz arkadaşlar? Niye öyle bir şey desinler durdururken yahu? Bir şey olmaz, merak etmeyin, yayınlanır yani. Bu kadar versiyon yayınladıktan sonra problem çıkmaz diye umuyorum. Ama tabii belli de olmaz arkadaşlar böyle bir şey diyorlarsa. Yayınlamazsa suçlusu kendileri olacak. Şimdiden belirteyim. Evet, evet arkadaşlar böyle. Ve saatimiz hocam.
Bu arada şeyle ilgili Türkçe beta çıktıktan sonra 8.3'te Siri ile ilgili haberler çıktı ortalıkta. Siri'ye ilginç sorular sormuşlar. İşte sigara içer misin diye Siri cevaplamış. Hakikaten sordum, orada yazdığı gibi cevapladı bana da.
Neydi, dur hocam soralım hemen. Dur bakalım ne, aynı şeyi mi söyledi?
Sigara içer misin de.
Sigara içer misin Siri?
Ekibin bir kurulmuş Kızıl Toprak İstasyon Caddesi, Fener yoluna batında yaklaşık 6
değil,
kilometre
tabii
uzaklıkta bulunuyor.
Sigara içer misin? O başka bir şey alıyor tabii.
Sigara içer misin?
Sigara içmek sağlıklı bir şey değil Engin. Hiç tavsiye etmem.
Aynen böyle
diyor. Evet, aynen güzel, böyle diyor. Böyle. Başka ne sormuşlar hocam?
Ne sormuşlardı? Ya şu anda hatırlamıyorum.
Valla Türklerden çok çeker Siri.
Siri evet, evet. Hatta şeyde röportaj yapmışlardı.
Evet, Yelda konukmuştum. CNN Türk'te de konukmuş hocam. İnsanlar onu dinlemişler.
Şöyle bir şey vardı, okudum haberde şey diyordu. Öyle Siri'ye belaltı şeyler sormayın, gelir telefonunuzu bozlarım.
Evet, Çağrı bir soru sormuş bu arada Mebre ile ilgili hocam. Tek parmak yukarı komutu aktif mi? Çağrı o biraz şöyle aktif. En son yazdığı satırı okuyor. Yani tamamını okumuyor. Yalnız indirekt modda input. İki mod var demiştim yazma modu. Bir doğrudan yazma, bir de dolaylı yazma. Yani yazıp klavyeyi kapattı. Eğer dolaylı yazma modundaysan, ki buna geçmek için de altıncı noktaya parmağın basılırken diğer parmağını sola, sağa doğru çekiyorsun. Böyle yaptığın zaman şey oluyor arkadaşlar. O zaman bu moda geçebiliyorsun ve orada istediğin gibi okuyor yani. Orada sıkıntı yok. Ama onun başka dezavantajları olabilir. Şu an doğrudan yazma default olarak geliyor. Ama sen istersen dolaylı yazma moduna geçebiliyorsun. Yani 6. noktaya basılırken diğer parmağını sağa doğru ittiğinde dolaylı yazma moduna geçiyor. Onda istediğin gibi tüm mebre komutlarını çok daha rahat kullanıyorsun. Ama doğrudan yazma modunda yalnızca o an yazıp yazdığın, yani enter yapana kadar olan bölümü okuyor. Onu öyle belirteyim.
Evet.
Ha, Siri ile ilgili hocam bir şey söylüyordun sen.
Ben en son ne dedim unuttum tabii o arada. Gerçi söyledim galiba, söyleyeceğimi de.
Şey diyor Çağrı ya, Silikon Vadisi diyor. Kim ne soruyorsa onları kayıt altına alıyormuş. Söylediklerimde arkasındakine durmayı göze alınır da ona göre soralım diye şey yapıyor Çağrı. Evet, alıyor olabilirler sonuçta onlar.
Tabii yani, tabii alabilir. O
ya ama fantastik olarak çok güzel hocam, ama bence daha fazla şey yapabilir aslında.
Yapabilir evet.
Yani şu an yapabileceklerinin çok azını yapıyor bence.
Mesela söyle bak şeyde evin ısısını arttırabilir misin de ne diyecek?
Evin ısısını arttırır mısın?
Üzgünüm Engin. Maalesef buna yanıt veremiyorum.
Ben de şey demiştim böyle bir soruya. Öyle bir uygulama varsa bana da arkadaş olur demişti.
Evet. Yok yani iPhone'un içinde de hocam daha fazla şeyler yapabilir.
Tabii yapabilir.
Mesela rehbere birini ekletmiyor. Birini sildirmiyor evet falan gibi. Hani seçenekler.
Ama alarmı siliyor. Ha. Mesela geçen gün dedim 5 dakika sonra alarm ne dedim 5 dakika sonra haber verme dedim, uyar mı dedim, bir şey dedim, alarm kurdu. İşte 17.40 alarmı kuruldu dedi. Alarm çaldıktan sonra da denedim ya. Şey dedim, 17.40 alarmını sil dedim, sildi.
Evet, ya bir şey onları yapıyor. Bazıları güvenlik nedeniyle belki yaptı.
Büyük ihtimalle.
Hani şey açısından ama. Yine de hani belki daha veya şunu sağlayabilir Apple için çok zor ama üçüncü parti uygulamalar mesela Siri'ye bir şeyler girebilse herhalde. Mesela WhatsApp'tan şunu yaz desek falan tarzında. O süper olurdu.
WhatsApp'tan mesaj atamıyor galiba. Ben denedim olmadı. Ama tweet atabiliyor. Tweet attım geçen gün.
Twitter çünkü ana kendi uygulaması evet, verdim abi. Twitter atıp Facebook durum güncellemesi yapabiliyorsun aslında. Ama hani üçüncü parti uygulamalardan şey yapmıyor. Tabii Apple onu herhalde iOS 11'de falan herhalde öyle bir şey hayata geçirir. Siri'nin kullanılmasını sağlar.
Yani, ben şey bekliyorum ya Apple'dan. Siri'yi böyle Siri'nin içinde bir şey öğrenen bir şey yapı. İleriki versiyonlarda biz o tuşa basmaya gerek kalmadan arada kendi mesela laf atıyormuş. Şey diyormuş mesela atıyorum. Takip edip hava durumunu. Adem dışarı falan çıkmayı düşünüyorsan ceketini al. Hava sabah gibi değil. Biraz soğudu falan. Arada kendi böyle laf atıyormuş. Giriyormuş konuya.
Aynen aynen. 3G öyle bir durum olabilir hocam dediğin gibi.
Olabilir.
Şey.
Yalnız şey de iyi işe yarıyor. Sözünü kestim. Hey Siri komutu şarjdayken. Mesela şarjda takılıydı benim Siri. Ekranın kilidini bilerek açık bıraktım. Kilitliyken almıyor sanırım Hey Siri'yi. Yattığım yerden Hey Siri dedim. O da o şeyi dinleme komutunu direkt şey yaptı. Saat kaç dedim.
Söyledi mi?
Yattığım yerden benim şey bir şey masanın üzerindeydi iPhone şarjdaydı. Oradan direkt saati öğrendim.
Hakikaten
iyi bir şey yani.
Ya yok yok Siri daha da geliştirirse çok daha pratik şeyleri de sağlar.
Tabii mesela bilmiyorum Apple Watch'ın öyle özellikleri olacak mı? Sağlık diye bir şey var iPhone'da. Bugün onu inceledim biraz. Tam benim aslında aradığım şey. Mesela tansiyon ölçümlerim ona ben sabah akşam ölçüm yapıyorum. Girmeyi düşünüyorum. Mesela Apple Watch öyle bir şey yaparsa tansiyon falan ölçümünü Siri arada şey diyormuş. Adem yediklerine dikkat et bak tansiyonun çok dengesiz.
Vallahi diyebilir. Bu arada Apple Watch demişken hocam ondan da bahsedeyim. Apple Watch'un içinde voice over ve büyütme özelliklerinin olacağı resmen açıklandı.
Çok güzel.
Hatta bizim David Woodbridge var ya bu.
Avustralya'da. Avustralya'da adam.
Woodbridge denemiş bayağı hocam. Voice over açmak için onun üzerinde de bir tane yuvarlak düğme varmış galiba. Takip ona 3 kere basıyormuşsun. Voice over açıyor.
Home tuşu gibi aynı.
Evet, Siri de galiba onda belli bir müddet var yani onun için artık sesli komutlarla da bir şeyler yapabiliyormuşsun.
Şey olabilir.
Ama bazı kilitli ekranlarda da Hey Siri çalışıyormuş.
Çalışıyor muymuş?
Evet.
Ben herhalde bir şey de tam şey yapmadı, duymadı herhalde. Ben herhalde çalışmıyor diye açık bırakarak akşam ekran kilitleme moduna girmiyor benimki. Ben çıkarttım o modu. Bir şeyle uğraşırken bırakınca biraz kilitleniyor diye. Ben de o şey olmayınca demek ki açık bıraktım bilerek.
Evet. Apple Watch'un hocam bari işlevliliğinde işte 3 kere voiceover açılıyormuş. Siri'den açılabiliyormuş ve bazı parmak hareketleri aynı. Hani yine sağ sola fiske hareketiyle gezebiliyormuşsun. Çift tıklayınca açıyormuş. Yani onlar aynı çalışacakmış. Ama rotor diye bir hareket yokmuş. Onun yerine iki parmağın sağ sola çekilmesiyle bir şeyler oluyordu ama bir dahaki hafta olmazsa biraz Apple Watch'un evet, açıklamasını anlatalım. Neler var erişilebilirliğinde içinde neler var diye. Ama
peki Siri ile açılmış derken Apple Watch'taki de mi Siri yoksa iPhone'daki Siri'den mi?
Apple Watch'ta da bir Siri mi var anladığım kadarıyla onda da var yani. Onu anlamadım ama tam emin olamadım ama böyle bir şekilde oluyormuş hocam. Tabii yine büyütme özellikleri falan da oluyormuş. Hatta o kilitli ekran şu düğmeyi bir kere basma saati söylüyormuş. Şeklinde.
Güzel sesli saat.
Evet yani konuşan saatin daha gelişmiş hali yani bayağı öyle düşünebilirsin.
Evet.
ama tasarımı ve görünümü çok şık falan diyordu David.
Acaba başka neler yapabiliyorsun? Haftaya inceleriz olmazsa detaylı.
Apple Watch'un evet yani neler yapabiliyorsun aslında Apple Watch'la ilgili de bu konuda talipli bir gönüllü varsa arkadaşlar Apple Watch'un özelliklerini bize anlatacak biri olursa haftaya şimdiden duyuralım bize yardımcı olmak isteyen.
Evet.
Biri gene Apple Watch özelliklerini anlatsın. Biz de erişilebilir olarak neler yapıldığıyla ilişkili bilgileri anlatalım. Böyle bir Apple Watch günü yapalım haftaya aslında. Hı-hı. Şimdiden buradan da durmuş olalım arkadaşlar. Böyle evet. Bir şey.
Belki evet, bir gün bu programda Apple Watch'u da deneriz.
Deneriz mutlaka. Evet. Şu an ben hani almak bana çok mantıklı.
Yok bana da çok şey
gelmiyor. Yani, ama yine de emin değilim yani. Belki de şöyle düşün hocam. Özellikle GPS falan gibi şeyleri yapıyorsa
evet.
Belki mesela onda da bu sesli adımlar benzeri programların kullanıldığını varsay. Titreşimler
tabii, bir şeyler. Tabii yani öyle bir şey olabilir.
Evet yani o anlamda bir işe yarayabilir.
Ha sesli adımlar deyince
ha.
Geçen Kartal civarında bir yere gittim.
Aha.
Yolda gelirken sesli adımlardan uyarı geldi. Hiç gelmemişti. Şu anda Maltepe bilmem Maltepe Park AVM'de mi siz burada sesli adımlar çalışmaktadır gibi uyarı geldi.
O da iyi bir şey. Bak değil mi evet. Hocam orada çalıştığını öğrenmek anlamında evet. Bence gayet mantıklı.
Hı-hı.
Evet hakikaten o da. Onda da tabii bazı. Geçen de rüyamda onda güncelleme almıştı ya sesli adımı. Allah Allah ya. Bu arada Atakan tekrar teşekkür ederiz demiş. Biz de Atakan çok teşekkür ederiz. İyi ki buradaydın. Bakalım başka hocam. Son sorunlar. Evet Selçuk'la Çağrı'nın mesajı. Evet Çağrı veya Selçuk haftaya Apple Watch'la ilgili bilgi bekliyoruz efendim sizden.
Evet, evet.
Biz de erişilebilirliği anlatalım şimdiden. Hadi bunu da söyleyelim arkadaşlar.
Şimdiden rezervasyonunuzu yaptık. Hı-hı. Kimselere söz vermeyin
diye. Evet diyoruz. Son Dalt şey demişti. 3G ve 2G ve 3G arasında geçiş yapmıyorsun demişti. Öyle bakarsan yapmadığı çok şey var sayarsak onu da. Doğru yani yapmıyor olabilir. Evet,
yalnız şey de güzel. Siri'ye diyorum ki uçak modunu aç diyorum. Şey diyor ben uçak modunu açtığında ben devre dışı kalacağım mı? Benzer bir şey söylüyor.
Hı-hı.
Hani emin misin diye soruyor açmadan. Çünkü Siri internete bağlı çalışıyor ya.
Evet oradan alıyor. Bu arada Ertan abi demin o mesajlara bakıyordum da hocam. Valla bu yaştan sonra da Braille öğrenip geçen de iPhone'da Braille yazıyordu. Valla tebrik ediyorum kendisini. Süpersin.
Evet.
Ve gayet de düzgün yazmıştı. Hala yazıyor musun Ertan abi? Hala kullanıyor musun bilmiyorum. Hani ama güzel bir çok sevindim ben. Tebrik ediyorum buradan canlı yayında kendisini.
Evet.
Evet.
Şimdi bu tür programların avantajı ne biliyor musun? Braille evet. Öğrenmek isteyenler. Hani önceden Braille öğrenmek istiyorsun. Kartona ya da daktilo'ya yazıyorsun.
Hı hı.
Ya acaba ben M yazdığımı düşünüyorum ama M mi gerçekten bu?
Evet.
Hani bir tereddüte kapılabilirsin. Çünkü Braille yeni öğreniyorsun.
Hı hı.
Ama bunda öyle bir şey yok. Sen noktalara basınca zaten duyuyorsun ne yazdığını.
Evet gerçekten.
Braille öğrenmek için de ideal bir program.
Bu arada arkadaşlar bir şey daha böyle konuşmaya geldi. Hani yeni bir telefon çıkmış. T-Pad Phone adında.
Hmm.
Adem abi. Bu telefonun ekranının çok özel bir özelliği var Adem abi. Şekilleri dokunmatik olarak çıkarıyor.
Süper. İşte ya olması gereken bu aslında.
Evet. Ve yapımcılar şey diyor. Günün birinde artık böyle olmayan dokunmatik ekran kabul edilmeyecek. Hepsi böyle olacak diyor. Gerçekten de öyle. Bunun düşünsenize bizim için neler açabileceğini arkadaşlar. O zaman ekranda bir tek Braille yazmak değil, ekranda Braille harfleri de görmek mümkün olabilecek. Ya da ekranlarda
hatta ekranda
resmi, ikonları göreceksiniz mesela.
Ya da ekranda işte Apple'ın haritasını açıp ha bak bu yol buradan bu sokak böyle geliyormuş falan diye
evet.
İzleniriz yani.
Aynen. Çok çok gelecek vaat eden bir teknoloji. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler deyip. Hakikaten bu dokunmatik şey çok heyecanlı. Bize getirecekler bir dahaki hafta. Bakalım hani bir proje üretmeyi düşünüyoruz bizim okulun öğrencileri ama ben de heyecanla bekliyorum. T-Phone mu? T-Pad Phone mu ne öyle bir şey? Galiba Motorola'nın bir modelinde yapmışlar bunu.
Evet.
Ama hakikaten çok çok özel bir teknoloji bence.
Evet.
Olduğunda yaşayacağımız biraz büyük bir ekranlı telefonun olduğunu düşün hocam. Braille okursun.
Grafiği de oradan görürsün.
Yani
mesela, simgeleri incelersin.
Mesela bir tane iPad'in varsa aşağı yukarı bir Braille sayfana yakın bir Braille okuma imkanı olur.
Aynen yani hakikaten çok hoş olabilir, ilginç olabilir. Gelecek vadeden bir teknoloji. Yeni yeni gelişiyor. Bununla ilgili ben makaleler okumuştum ama ilk kez hayata da geçmiş. Bu teknoloji hatta klavyede düşünüyorlar insanlar onları. Klavye gibi baskı uygulamasında işe göçecek. Evet. İnsanlar böyle 10 parmak yazmak duygusunu tattırmak için hocam. Böyle bir teknoloji de geliyor. Bunu da hatırlatalım.
Vallahi teknoloji nerelere gidecek merak ediyorum artık.
Aynen. Peki o zaman.
O zaman.
Ne yapalım hocam? Yine biz konuştuk program. 23.20'yi evet. Bulduk galiba.
Evet, 23.23 evet.
Tam böyle dedi valla. Peki böyle
bir gider. Bir parçayı tamam. Vererek artık rezervlerin parçadan sonra.
Parçadan sonra da kapatmış olacağız.
Kapatmış olur.
Arkadaşlar katıldığınız için çok güzeldi. Önce Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir röportaj oldu. Çok keyif aldım. Uzun süredir bu kadar keyif alamıyordum. Bu çok güzel oldu. Ardından olan Derya ile yaptığımız röportaj çok güzeldi. Atakan ve Cem'e çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk attılar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir interaktif bir program olmasını sağladınız. Haftaya inşallah bir sorun olmazsa görüşmek dileğiyle diyoruz.
Kendinize iyi bakın.
Siz de hoşçakalın.